2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İniz Kirazoğlu.
2x1'de teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak için tekrar birlikteyiz.
Çak!
Her böyle introya girmeden önce bir kameraya bakarak bitiriyorsun.
Evet.
Bir pozun var yani.
Hoş geldiniz, oynuyorsun. Işte.
Yani oradan bir SS alsalar, ben hep böyleyim.
Bir şey söyleyeyim, nereye?
Falan böyle havaları bir yere bakarken.
Senin amatörlüğün. Ben profesyonelim yani, izleyiciye evet. Bakıyorum şu anda. Nereye bakayım, havaya mı bakayım?
Anka'ya bak abi.
Nasıl bağladın?
Şimdi Anka drone'umuz, biliyorsun aslında çok uzun bir zamandır biz İHA geliştirme sürecindeyiz. Anka bir şeydi, rol modeldi ve teknoloji şirketlerinin, Türk yerli teknoloji şirketlerinin bir model geliştireceklerine, bir İHA geliştireceklerine model olarak almaları için geliştirilen, bilim insanlarının bir İHA nasıl geliştirilir diye bu süreci öğrenmesi için başlatılmış projeydi. Yani amaç şey değildi.
Üretim.
Silahlı kuvvetlerine hemen 2 ayda bir İHA verelim, uçsun, teröristleri vuralım değildi. Bizim İHA yapma ihtiyacımız var, ülke olarak bir bilgi birikimine ihtiyacımız var. Bilim insanlarımız bir projede çalışsınlar, öğrensinlerdi. Ama Anka büyüdü, gelişti. Bu projeden çıkan İHA'lar sisteme girdiler, kullanılmaya başladılar jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Hatta SİHA haline aldılar. Artık silahlı şekilde kalkıp hedefleri ateş edebiliyorlar. En son Anka S modeliyle uydudan kontrol edilebilir hale aldılar. Dünyanın her yerinde uçurabiliyoruz. Hmm. Türkiye'desin, istersen Afrika'da uçur drone'unu. Bu hale geldiler. Şimdi ise daha iyi bir gelişme oldu. Nedir? Bizim bu insansız hava araçlarında kullandığımız görüntüleme sistemlerinin hepsi yurt dışından geliyor. Hatta şöyle tehlikeli bir durum var. İnsansız hava araçlarının asıl olayı hedefi işaretlemeleri. Duymuşsundur belki, işaretlenen hedefler uçaklarla vuruldu falan diye haberler yer alır. Bu ne oluyor? Bu araçların altındaki özel optik sistemlerde görüntüleme modülünün yanında bir de lazer işaretleme modülü var. İHA lazerle işaretliyor hedefi sürekli orada uçarak. Sonra F-16'dan atılan güdümlü füzeler, lazer güdümlü mühimmatlar gidip hedefi vurabiliyorlar isabetli bir şekilde. Ama bu işaretleme modülünü Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyoruz ve en son bir ambargoda bize vermemeye başladılar.
Hmm.
Ve şey diyorlardı ya, İHA'larımızın özellikle bu işaretleme modülüne sahip modelleri kaza yaptığında içimiz cız ediyor. Çünkü bir daha alamıyoruz.
Ne aldım?
Bizim için en etkin cihazlar bunlar. Yani tamam, görüntüleme yapıyorsun ama gördüm demen yetmiyor. İşaretlediğin zaman hedefi hop uçaktan atılan mühimmat vurabiliyor ya da işte karadan ateş edeyim mühimmat. Şimdi Aselsan'ın geliştirdiği yerli optik görüntüleme sistemi Full HD gece ve gündüz görüntülemenin yanında işaretleme de yapabiliyor.
Süper.
Ve Anka'ya bunu yerleştirmişler. Anka'nın bu Bayraktar'ın İHA'larından farklı olarak şöyle bir şey var. Özelliği var. Daha ağır yükleri taşıyabiliyor. Radar sistemleri taşıyabiliyor. Bu tip işte Aselsan'ın CATS sistemi gibi şeyleri taşıyabiliyor. Mesela Aselsan CATS şu anda Bayraktar'ın İHA'sına takılamıyor. Çünkü ağır. Bizim helikopterlerimizde benzeri büyük cihazlarda kullanılabiliyor. Anka'nın da bu sistemle donatılmış olması bizim için önemliydi. Çünkü sonuçta bizim elimizde de bir Anka var, daha ağır yükler taşıyabilen. Ve görüntüleme sistemi sayesinde artık kendimiz hedef işaretleme yapabileceğiz yerli sistemle. Belki bunu daha sonrasında ihraç ederiz çünkü bu sistemleri yapabilen ülke sayısı çok az.
Süper.
Evet, gerçekten bizim için önemli haberlerden bir tanesiydi. Teknofest yapıldı, biliyorsunuz. Şimdi Teknofest'te şöyle eleştiriler de vardı insanlardan. Ya bu havacılık ve askeri fuar olmuş. Hani daha çok filan yani diyorlardı.
Ben de o kısmıyla gördüm. Ya ben kendim gitmedim ama gördüğüm kadarıyla genelde hep o kısmıyla ya, şey olmuş.
Şimdi gittiğiniz
olmuş.
Zaman doğal olarak orası bir Almanya'daki gerçekleştirilen işte SEBIT, IFA ya da Amerika'daki CES gibi fuarları gibi değil. Neden? Sen bütün dünyadaki teknoloji üreticilerini işte Korelisini, Çinlisini, Amerikalısını bir yerde toplamıyorsun. Bu yerli teknolojilerin tanıtılmaya çalışıldığı bir fuardı. Ve tabii ki şu anda Türkiye'nin ürettiği teknolojilerini hani böyle halka göstereceğini, en azından bir sürü teknoloji üretiyoruz ama
görülürse, halkın görüp de böyle zaman,
hey maşallah diyeceği teknolojinin çoğu askeri.
Evet.
Yani çok çok büyük bir bölümü askeri teknolojiler. İşte ne bileyim, Atak helikopteri diyorlar. Dışı İHA'larımız var, SİHA'larımız var. onların yer kontrol cihazları var.
Ama zaten benim anladığım kadarıyla hani biraz daha böyle yeni teknoloji, senin dediğin gibi hani diğer sebitler falan gibi. Onlar mesela biraz daha basınla yani son
evet,
kullanıcıdan
ziyade.
Bir de
daha yeni şeyleri gösterip anlatacağın şeyler oluyor. Şeyler. Evet.
Bakın biz bunları yaptık. Size gösteriyoruz. Siz de herkese anlatın şeyleri. Evet. Bu biraz daha hani halkın aslında gelip de görüp hani bak yakından gel gör.
Zaten bizim şeyler. Yıllardır gösterdiğimiz şeylerin ki oradaki birçok biz cihazı daha öncesinde bizim savunma fuarımız da var. Ülkemizde gerçekleşen uluslararası bir savunma fuarımız var. Orada ne gösterdiysek aynısı çıktı. Bir farkındalık vardı. TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği üniversiteler arası insan hava araçları yarışı vardı. İHA yarışı vardı. Onu da görüntüleyip video olarak izleyenlerimize ulaştırdık. Röportajlar da yaptık orada katılımcılarla. İlerleyen zamanlarda bunları da görmeye devam edeceksiniz. Hani Atak helikopteri, hava savunma sistemleriydi falan. Zaten bizde hepsinin videoları var. Üreticilerin direkt anlattıkları videolarımız var.
Sen
aynı
şov
zamanda
mu yapıyorsun şu an? Ben anlamadım.
Yok hayır şimdi bize...
Bana şov mu yapıyorsun? Bizde hepsi var, bizde hepsi var.
Bize eleştiri geldi biraz. Hani niye ne oradakileri diye? Tek tek anlatmadınız diye. İşte biz de teknoloji yapıyoruz diye. Ama biz zaten anlattık oradakileri. Yani gidip...
Ha onun açıklaması
evet, lazım. Zaten abi. Gidip gördüğümüz şeyler. Anlatabiliyor muyum? Size aktardığımız şeylerdi.
Üç gündür uyuyamıyor. Şu adamın üzerine gelmeyin artık. Çok dokunuyor. Hassas bir adam bu adam ya.
Yapılması gereken bir fuar mıydı? Evet yapılması gereken bir fuar. Daha fazla yapılması lazım. Bu sene öğrenilen şeylerle gelecek sene bence daha iyisini yapacaklardır. Hani orada mesela şey ulaşımda bazı sıkıntılar vardı. Üçüncü havalimanına gitmek kolay değil. Bir de yollar tam bitirilmediği için.
Test ettiniz
için.
Mi üçüncü havalimanına nasıl gidiliyormuş?
Şu anda bayağı bir zorlanabiliyorsun. Özellikle Google Maps falan kullanırsanız arkadaşlar sapıtabiliyor yollar. Yani. Trafiğe girip beklemen gerekebiliyor falan. Önümüzdeki senelerde belki hani üçüncü havalimanı açılıp Atatürk Havalimanı boşaltılınca orası bir fuar alanı olabilir. Ulaşım için çok ideal bir yer çünkü. Her yerden ulaşabiliyorsun artık.
Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer mi fuar yeri olabilir diyorsun?
Aslında orayı olabilir.
Orayı park yapacaklardı en son.
Ya park diyorlar ama bana sorarsan oranın en iyi değerlendirilme şekli uluslararası fuarcılık için fuar merkezi yapmak.
Ama zaten orada bir fuar var. Şey orada oraya gelmeden önceki fuar alanı değil mi orası?
İşte orası küçük kalıyor abi.
Öyle mi? Küçük
tabii,
kalıyor
küçük
orası.
Tabii küçük kalıyor. Ha. Ve oraya da ulaşım Atatürk Havalimanı'ndan daha zor yine. En
hayır,
güzel Atatürk Havalimanı. Abi Atatürk Havalimanı'na her noktadan gelip gidebiliyorsun.
Ha ben Atatürk Havalimanı'ndan bir durak öncesi diye biliyorum çünkü orası.
Öyle ama bak o tarafta da park sıkıntım var. Doğrudur. Mekan küçük kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü giderilmesi gereken problem
bu
var.
Bu adam fuar istiyormuş. Ama ben de fuar yapanlarla konuştuğumuz zaman şey diyorlar. Türkiye'deki en büyük sıkıntı ama onların derdi şu. Yani merkezden çıkınca mesela Beylikdüzü'nde falan şey var ya. İşte TÜYAP'ın
ya
bir falan
orası fuar alanı sayılmaz ya.
Çok evet. Uzak diyorlar orası için. Yani ve ulaşım da ters bir yer diyorlar. Çünkü metrobüsle gidebiliyorsun.
Mesela 3. havalimanı da uygun bir yer değil. Onu da
yani
söyleyeyim.
Yani merkezde büyük bir yer yok diyor herkes söyleniyor. Lütfü Kırdar var işte hani bilinenlerden bir tanesi. Orada GIST olmuştu. GMX zamanında olmuştu falan. Öyle fuar alanı daha merkezi bir yerde arayışı
bir de
var.
Atatürk Havalimanı'nın arazisi çok büyük. Belki fuara yakın birkaç tane de otel yapılabilir oraya. Yani şimdi fuar alanlarında şey de çok önemli. Katılımcıların...
Ama önce onun için fuar yapman lazım.
Evet.
Öyle bir fuar yapacaksın ki adam gelip kalacak yani orada.
Ya aslında olmuyor da değil. Bak savunma sanayi fuarımız falan bizim o kadar güzel ki. Yani gidip görülesi fuarlardan bir tanesi. Türkiye'deki en eğlenceli fuarlardan bir tanesi. Çünkü yerli firmaların ürettiği teknolojileri orada adam akıllı görebiliyorsun. Gerçekten inanılmaz şeyler üretiyorlar ve ihraç potansiyeli inanılmaz yüksek. Ama Atatürk Havalimanı'nı düşünüyorum olduğunu. Uçakları getir, koy havacılık fuarını orada yap. Her şeyi yapabilirsin.
Her şeyi yapabilirsin. Sınır
gerçekten yok. Sınır yok. Otomobil fuarı yap, yarış arabaları gelsin. Sonuçta uçak pistlerini yarış arabası pisti olarak da kullanabilirsin.
Bayağı adam hayalini kurmuş. Dün gece yatmaca düşünmüş. Ben bunu böyle devlete bir sunayım bakayım da kabul
edeyim. Ya, yani sonuçta o arazi duruyor. Devasa bir arazi ve fuar alanı olabilir abi.
Artık bilmiyorum ne yaparız.
Evet, ikinci haberimize geçelim. Yine silahlardan ve şeylerden bahsederken adam NSA'ya geçelim.
Adam hardcore başladı ya. Akşam 7 haberleri izliyorum sanki şu anda.
Abi NSA'de de şöyle bir durum var. 2010-2015 yılları arasında Ulusal Güvenlik Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri'nin NSA olarak isimlendirdiği ve hatırlarsanız skandallarla ortaya çıktı. Tüm interneti dinledikleri merkez. Her şeyi dinliyorlar. Tüm interneti geç, cep telefonu görüşmelerinden tut. Haberleşme cihazlarındaki mesajlara kadar. Elit hackerlar biriminde görev alan Niga Hong Po isimli bir Vietnamlı şey varmış, çalışan kadın
ne
varmış.
Sen? Ha, öyle bir Niga dedin ki.
Okuyamıyorum ki.
Dedim ofansif bir şeyden bahsediyoruz.
N-G-H-I-A diye yazılıyor tamam mı? Niga diye okunuyordur herhalde. Ya da Nica mı?
Valla şu an Amerika'da bizi izleyen yabancılar varsa şu an bir linçe uğradık. Adam
çeviriyle
bak,
izliyor.
Bak şu an hayal et. Starbucks'ta oturuyor adam. Amerika'da bizi izliyor tamam mı? Sesli bir de hani şey nasıl kimsenin bir şey anladığı yok diye.
Bir de Harlem'de izliyorlar.
Hoparlörden bağırıyor bir sultan sesi.
Abi,
belki bıçaklandı şu an.
Bu hep şöyle bir şey yapmış bak. Çalıştıkları önemli gizli dosyaların fiziksel kopyalarını evinde saklıyormuş. Fiziksel ve dijital kopyalar halinde bir yani baskı haline alınmış.
Hackerlığın da hackerlığı yani.
Yani şeyi ondan sonra evine Rus hackerlar sızmış evindeki sistemlere. Ve işte o zaman hani biz anlatmıştık ya, sonra Kaspersky yok öyle bir şey diye düzeltme geçmişti hatırlarsan.
Ha,
evet, yani Kaspersky'nin antivirüs yazılımının Rusların içeri sızdığı.
İddia ediliyor mu?
Evet, evinle alındığı söyleniyor. İddia bunlar. Ha. Ama sonra bu olaydan sonra Amerika Kaspersky'yi yasakladı mesela, hükümet.
Öyle mi?
Bilgisayarlarında kullanılmasını, evet. Kıza 5 yıl hapis cezası vermişler. Yani tamam, anladık, sen birebir vermemişsin bunları ama evine götüremezsin bu. Evet,
eve niye götürüyorsun? Neden bu iş yerinden hatıralık bir şey alayım diye adam bilgi alıyor oradan.
Ve şey demiş, NSA'nin gizli operasyonlarına zarar verdin sen. Yani hem gizliliğini açık ettin hem de bizim birçok bilgimizde ifşa olmuş oldu.
5 yıl hapis cezası.
Yalnız NSA'de nasıl bir yerse abi. Amacı tüm dünyayı dinlemek, gizli bir dijital hani şey olmak, sistem olmak. Bütün her şey ifşa oldu yani.
Abi zaten
girilmeyen yeri kalmadı.
Bak, dijital şey çok acayip değil mi ya? Sen organizasyon kuruyorsun, büyük yatırımlar falan. Bir tane hacker geliyor, alıyor senin bilgilerini.
Yani garip bir şey.
Sonra
yani
başka bir hacker. Hiçbir fiziksel olay yok. Her şey yani bilgisayarlar üzerinde, hackerlar falan.
O ona giriyor, o ona giriyor.
Modern
falan.
Savaşçılar işte.
Hatta anlattık ya, bir sunucuda 3 ülke birleşiyor
falan. Evet, birleşiyor falan. İsrail, Rusya.
Abi burada Ruslar giriyor var falan diyor.
Çaktırma devam edecek bilgileri. Ya. Yani o kadar. Şu an işte bilgi en değerli şey tüm dünya içerisinde.
Öyle gerçekten.
O zaman şimdi de biraz bu ana haberlerinde maymun haberleri olur ya, akşam haberlerinden sonra geçelim maymun haberlerine.
Annesiyle insan gibi oynadı falan diye.
Akıdıktan diye. Şimdi arkadaşlar, oyun dünyasından pek fazla gelişme olmadı ama Red Dead Redemption 2 ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Allah'tan var oyunda.
Ya evet, yani Allah'tan var. Başka baksana abi, senenin sonuna kadar ya Call of Duty Battlefield, hani online oynayanlar için.
Antem hakkında duyarız işte 3-5.
Antem yok ki. Antem Şubat'ta
çıkacak. İşte aşamasına ulaştı diyorlar ona da hani.
Ya ulaştı da şimdi hani Antem daha çıkmadı. Bir Red Dead Redemption 2 var çok büyük olarak, hani benim beklediğim özellikle. Oyunun PS4 Pro ile bundle yaptığı paketi sızdı. İsterseniz PS4 Pro ile bundle alacaksınız. Türkiye'de gelecek getireceklerdir herhalde birkaç tane diye tahmin ediyorum. Çünkü PS4'ün önem verdiği bir marka Red Dead Redemption 2. Şimdi bu bilgilerde, bu hani paylaşımlarda sızan bazı şeyler de aldı. Mesela PlayStation 4'ün bir zaman eksklüzivitesi varmış. Zaman özelliği varmış diyeyim bunaca. Nedir bu? Online oynayacağınız zaman Red Dead Redemption'ı PlayStation 4'ün 30 günlük bir şey olacakmış. Avantajı olacakmış. Yani 30 gün önce oynayacaksınız PS4'te. 30 gün sonra Xbox'ta aktif olacak. Online diyorlar. Böyle bir anlaşma imzalamış Sony.
Bu da
Sony
net bir şekilde şunu ortaya koyuyor. Xbox One X ile PlayStation 4 Pro arasında grafik farkı olmayacak.
Olmayabilir. Evet. O yani da bu kadar. Evet. Ama zaten PS4'le anlaşmalı olduğunu ben tahmin etmiştim. Çünkü
Rockstar,
herkese hem PS4'le
evet,
anlaşmalı.
Ezelden beri hep anlaşmalı.
Bayağıdır anlaşmalı. Hem de şey, tüm basına PS4'te oynatmışlar oyunu mesela. Herkes özellikle söylüyordu PS4'te oynadık diye. Bir enteresan detay da oyunla alakalı. Şimdi oyunun boyutunu merak edenler varsa, kendisinin sızan bilgiye göre bu. Rockstar'ın resmi açıklaması değil. Yani PS4 bundle detaylarında söyleniyor. 105 GB yer isteyeceğiz bizden. 105 GB. Ama korkmayın. Şöyle, oyunu aldınız dijital olarak, bir anda 105 GB indireceğinizi ben tahmin etmiyorum. Çünkü bir Blu-ray zaten 50 GB. Ki oyunu tek Blu-ray'e sığdıracaklardır. Şöyle yapacaklar büyük ihtimalle. Oyunu en başta bir 40-50 GB arası indireceksiniz. Oyunu oynayacaksınız. Betası çıktıktan sonra, online betası çıktıktan sonra, Kasım'da çıkıyor. Oyundan bir iki hafta sonra. Ondan sonra da 20-30 GB ekstradan bir download isteyecek sizden. Kutulusu olsa da
ya
olmasa da.
Ya şöyle olacaksa, kutuluyu takıyorsun. İlk gün update diyor, 20 GB çekiyor.
İlk günden çekmez ya. 5 GB belki de. Yani Rockstar 6 yıldır çalıştığı oyuna da ilk günden update yapmaya versin.
Ama işte 6
yani
yıldır ancak işte veri o kadar fazla olmuş ki yani yapacak bir şey yok.
İlk günden o kadar update yapmaya. Onu yapan zaten oyun sayısı çok fazla yok ya. Ve yapan da hani bayağı fail oluyor yani. Dead Rising vardı
şey,
hatırlar mısın?
Evet evet.
Çıktı gibi 20 GB update istiyordu.
Halo serisi Halo 5'te vardı herhalde. Kriz yaşattı insanlara. Bayağı yüklü bir data çekti.
Ya şimdi
oyunu tekrar download ettiler neredeyse.
O şimdi Halo da büyük marka ama Rockstar'ın yaptığı o kadar çömezliğe giren mi? Gerçi Rockstar da online kısmında bazen patates oluyor işte. Online çıkıyor, çöküyor, mökiyor
yani
bilmem ne falan.
Şöyle bir problem oluyor ilk gün update'inde.
Ama ilk gün update'i mesela
çok satan oyunlar milyonlarca sattığı için hiçbir sunucu dayanmıyor ona.
Şöyle bir şey var abi. İlk gün sen oyunu single versiyonu için, tek kişilik versiyonu için mi update gelir diyorsun?
Yani evet, GB. Toplam bir update gelebilir.
O kadar update geleceğini sanmıyorum.
Çünkü grafiklere bakıyorum, anlatılan detay seviyesine bakıyorum. Yani dandirik oyunlar biliyorsun 40-50 GB yer kaplıyor. Bu oyun daha fazla kaplarsa ben buna şey demem. Aa müsrif davranmışlar falan der. Ne oyunlar var ya 40-50 GB öyle kaplayan?
Abi ben şunu gördüm ya, başka bir Skyrim'in, bak Skyrim'in 360 Xbox 360 versiyonu 5 GB'tı. O oyun 5 GB olduğu dünyada herkes her şeyi her yere sığdırabilir yani. Kimsenin bahanesi yok. Ben böyle bir şey görmedim. 5 GB nedir ya? Yani inanılmaz gerçekten. Velhasıl 105 GB nedir ne değildir göreceğiz ama benim tahminim önce 50 GB. İlk gün belki 3-5 GB indirtir update için. Ama sonuçta CD taktığın zaman internete bağlamadan da oynayabileceğim bir oyun. Sonra internet bağlantısı istemeyecektir büyük ihtimalle.
Hayırlısı bakalım göreceğiz.
O yüzden hani oyunu oynayabileceksindir. Update ile belki başka bir şey yaparsın bilmiyorum. Bir de online modu için şeyi söylemişler. 2 ila 32 kişi arası destekleyecek deniliyor. Red Dead Redemption online modları. Server'da herhalde aynı anda bulunacak kişi sayısı bu.
Grand Theft Auto'da da benzerdi. Evet. O da 16 mıydı?
16 idi hatırlıyorum.
Sonra
ben de.
Sonra PlayStation 4'te arttırdılar mı?
PC'de arttırmışlardır belki.
Olabilir belki. Onda da öyle bir durum var. Yani aynı sunucuda bulunuyorsunuz ama ben orada yine Grand Theft Auto benzeri bir yapının olacağını düşünüyorum. Göreve girdiğinizde siz takım arkadaşlarınıza soyutlanacaksınız.
Tabii tabii öyle olacak.
Yani o diğerleri o görevi görmüyor.
Yani görev 300 bazlı. Kişi bir haritada tak tak tak diye sıkmayacak.
Öyle yani. Değil yani. Yok. Hayda ben falan diye.
GTA 5'teki mantığın üzerine alıp geliştireceklerini söylemişlerdi.
Çünkü mesela GTA 4'ün online'ını biliyorsun. Nasıldı? Yani tabii, online demeye işte bin şahit ister ya, bir ortamdı.
Deathmatch, Team Deathmatch falan evet, oynuyordun
GTA
yani.
GTA 5 daha sağlıklı bir hale geldi. Görev bazlı oldu işte gidiyordun göreve takım arkadaşlarına i̇şte falan.
GTA 5'ten önce Red Dead Redemption zaten GTA 5'i GTA 5 yapan ilk online deneme orada geldi. Önce Red Dead Redemption'da yaptı ilk oyunda. Ve online'ı güzelce test ettiler orada. Mantığı oturttular sonra o mantığı geliştirip GTA 5'e taşıdılar.
Zombie modu vardı şimdi mesela onun. Zombie modunu yine eklerler mi buna bu grafiklerle?
Belki eklerler.
Çılgın olur ha. Düşünüyorum da şimdi çünkü yeni
ya
bir...
Ya ne karıştırıyor zombileri şimdi? Bu adam kovboy oyunu yapmış gerçek hayat simülasyonu. İlla zombi istiyor
yani. Öyle diyordun ya ilk oyunda zombi modu vardı.
Ama
hatta
sonra
çok
da
popülerdi.
Sattılar onu. Ayrıca sattılar sonra
evet,
onu.
Baya baya güzel bir moddu bu arada.
Hayır şu an oyuna heyecanlanmayıp buna heyecanlanmana ayrı bir şaşırdım o yüzden.
Yok online modunda baya güzel olur. Oyun zaten belli yani gelecek. Ama online modunda bir de zombi modu eklerlerse en azından oynayacak bir şey olur. Yani
sen söyleyeyim bak.
Online'de ne sıkıyor biliyor musun belli bir yerden sonra? Grup arkadaşlarına giriyorsun ya. Eninde sonunda o grupta o görevi yapmış biri oluyor tamam mı?
Batıyor
adam sırf sizi böyle şey yapmak için idareten oynamaya çalışıyor.
Oynama onunla.
Ya da önden koşa koşa gidiyor. Nasıl oynayacağım ben? Enis'cim ya. Sen gelmek istedin ama.
ne var ben söylerim ki. Lan yaptıysan daha önce gelme böyle. Oyun bozanlık yapmayacak abi gelen adam. O roleplay yapacak yer. Ben oynamam öyle adamla. Vallahi oo. Oynamam.
Peki reis kim olacak? Hep ben.
Ben. reis olmayacak hep beraber oynayacağız işte. Ya o, ayak uyduracak o da yani. Bu şey gibi bir şey. Filmi önceden seyretmiş bir arkadaşın film seyrettiğin zaman söylüyor mu sana her saniyesinde ne olacağını?
Söylemesine gerek yok ki adamın hal ve hareketlerinden görüyorsunuz zaten.
Hiç çaktırmayacak.
Heyecanlanma burada.
Onu yapıyorsun söyle, söylese daha iyi yani. Allah'ım ya. Bu kadar.
Uyku moduna geçen bakterinin antibiyotikten etkilenmediği ortaya çıktı. Bakterilere
şimdi de
geçelim.
Ana haber.
ya şey çok tuhaf. Şimdi normalde süper bakteriler ortaya çıkmaya başladı ya. Herhangi bir antibiyotiğe karşı şeyler böyle. Dirençler. Zarar görmüyor. Dirençleri var hatta. Hastanelerde kullanılan dezenfektanlara karşı direnç kazanmışlar. Hani hastane bakti şeyi kaplı, hastalığı kaplı filan derler biliyorsun. Hastanede evet. Bazen hastalar enfeksiyon kapabilirler ve en tehlikeli enfeksiyonlar arasında geçiyor. Çünkü hastane ortamında o ne dezenfektanlara karşı direnen bakteri sana vücudunda ne yapmaz diye geçiyor. Şimdi yapılan deneyler şunu göstermiş. Bazı hastalarda kronikleşen rahatsızlıklar var. Yani adam düzenli olarak bir yerden sonra sürekli antibiyotik kullanıyor. Aynı hastalık, aynı bakteri sürekli adamda beliriyor. E. coli bakterisi üstünde yapılan hani bağırsaklara yerleşen E. coli bakterisi üstünde yapılan araştırmalarda şu ortaya çıkıyor. İlacı veriyorlar. Antibiyotik vücutta temas ediyor işte işlev görmeye tamam. Başlıyor.
Aldı ilacı.
Kimi bakteriler ölürken bakterinin üremesini engellermiş antibiyotikler büyümesini, gelişmesini ve üremesini. Kimi bakteriler de ilaçla karşılaştığında uyku moduna geçiyor.
İyice gelişiyor şerefsizler.
Aynen uyku moduna geçtiği anda antibiyotik ona zarar vermiyormuş. Ve vücutta etkisi bittiğinde antibiyotiğin vücuttan atıldığında uyanıyor. Tekrar uyanıyor. Tekrar çoğalmaya ve şeye başlıyor zarar
vermeye. Ama bunun tespit edilmesi olumlu bir şey. Demek ki ona göre başka bir şey yapılacak.
Şimdi
yani.
Aynen dediğin gibi şöyle bir şey. Bunu uyku moduna geçiren bakterileri enzimi keşfetmişler. Hangi enzimi salgılayarak buna geçtiğini keşfetmişler. Şimdi diyorlar ki yine antibiyotiklerle bu enzimleri hedef alabiliriz.
Güzel.
Ve ondan sonrasında hani uyku moduna geçse de gel buraya bakalım. Deyip böyle hadi şey yapabiliriz. Bakalım. Hatta bu süper bakteriler içinde bir tane süper antibiyotik geliştirildiği söyleniyordu.
İsim de güzelmiş yalnız. Süper antibiyotik. Tüm eczanelerde.
Verdiğiniz an o bakteri bakteri kalmıyor. ya çünkü şu anda tıp dünyasında bir de tıp dünyasında söyleyerek var ya şimdi öyle yanlış yere giriyor. tıp dünyasında en çok konuşulan konu Doktor Mesut Oz. Hani sonuna da.
yap ben bu topa girmem. Söyle ne diyeceğim.
Ya en çok böyle daha doğrusu şeyler gördüğümüz yerel gazetelerde ve ulusal gazetelerde gördüğümüz haberler var. Tıp dünyası şokta işte korku başladı. ileride antibiyotikler hiçbir işe yaramayacak, bakteriler hepimizi öldürecek falan yani filan diye, toplu ölümler falan diye. İşte yani buna karşı da adamlar geliştiriyorlar. Arka planda hep derler ya, ilaç firmalarında ilaçlar var ama vermiyorlar falan tarzında böyle.
Olabilir. Ya ona inanıyor musun?
Ben bilim insanlarının bu kadar kötü insanlar olabileceğini düşünmüyorum abi. Eninde sonunda ortaya çıkar. Bak, atom bombasını bulan adam gitmiş Rusya'ya sızdırmış bilgileri. Neden? Demiş ki bu bayağı güçlü bir şey oldu. Tek bir ülkede olması sıkıntılı. Biz bunu Rusya'da verelim de denge sağlansın. Gerçekten Rusya'da da atom bombası olmasaydı başımıza ne gelecekti biliyor musun?
Atom bombası.
İran şak. Suriye pat, tamam mı? Aynen böyle bir dünya görecekti. Çünkü Amerika'ya ulaşana kadar atom bombasının zararı bir şey kalmıyor. Adamlar kendi kıtasında yalıtılmış ya. Evet. Bunu görecektik bak inan. Rusya bak kafanı çıkarttın tak ona da inecekti abi. Adamla uğraşacaklar ve belki sinmiş olacaktı. Bilim insanları buna dayanamazlar ya. O kadar kötü adamlar değiller. Ya,
atom bombasını yaptı.
Sonra Hitler'in bilim adamlarını gösteriyorlar yan yana böyle. Hani dayanamazlar değil mi? Canlı insanlarla deney yapan.
Sen çok şey düşünüyorsun. Bak sen çok saf düşünüyorsun. Sen bu seni hiç yakıştıramadım. Sanki her şeyin en kötüsünden bakarsın olaya. Yani her şu an tüm şey kurgunu vicdana dayattın
ama
yani.
Ama bak şöyle bir olay var. Bilim insanı olsan bile eninde sonunda yengen işte yeğeni falan filan hastalanacak, tamam mı?
Enişten hastalanacak.
Yani vermeyeceğim abi ilacı. Neyse abicim, bu da öldü ama...
Bak sen büyük oyunu göremiyorsun. Ben sana büyük oyunu anlatayım. Ben bu arada çok büyük oyun gördüm bu zamana kadar, hemen söyleyeyim. Amerika, İsrail.
Adam sayıyor şimdi ninni bir kere.
Yok yok, hepsini sayacağım. Rusya, Çin.
Amerika vizesi iptal ediliyor bu arada, şaka.
Şaka şaka bunlar ha. Abi her şeyin altına şaka demek zorunda kalmaktan çok artık sinirim bozulmaya başladı ya. Tamam, dinleniyorum canım, onun farkındayım. Merhaba.
Bak, Google reklam gösteriyor ya senin söylediklerinden. Hani dinleyip. Trump'ın da önüne bir ekran düşüyor abi şu anda. Sen düştün oraya şak diye.
Ha öyle mi? Enis Kirazoğlu. Şu yaşta şu işi yapıyor falan. Aynen. Diye. İşi boş konuşuyor.
YouTube'da kanalı kapat. İlk ceza böyle, ilk yaptırım.
Aklıma şey geldi. Adamın, Trump'ın tweet hesabını kapatan Türk vardı ya.
Aa, zirve zaten ya.
Geçen haftalarda izleyenler hatırlayacaktır onu. Neyse, o bilim adamlarına kalmaz o iş. Koskoca corporate şirketler var abi orada yani. Eczanelerde. Bilim adamı abi yayınlıyoruz demiyor ki. Oradaki eczane diyorum ya. Şirket karar veriyor yayınlayıp yayınlamayacağını ilacın. Sen bilmezsin bu işleri.
Şimdi yaygın kullanılan 20 TL ilacın da yerli üretilecekmiş. Yerli yani bu dışarıdan aldığımız ilaçlar özellikle neydi bunlar? Durup bir saniye söyleyeceğim. Bunlar biyoteknolojik ilaçlarmış. Canlılar üstünde geliştirilen ilaçlar. Yani canlı temalar taşıyan bir şeyler söylediler. Şimdi cahilliğim ortaya çıkmaya başlıyor. Ya biyoteknolojik ilaçlar varmış. Biyoteknolojik ilaçlar
hiç
ülkemizde...
Bak, çok üstten geziyorsun Mesut Çevik. Aşıyor bu haberler seni. Çok
abi,
üstten
bu
yürüyorsun.
Bu sene 5.1 milyar liralık hacme ulaşması bekleniyormuş. Türkiye'nin harcadığı para. Yani Türkiye'yi pazar olarak görüyorlar biyoteknolojik ilaç geliştiren firmalar ve diyorlar ki Türkiye 5.1 milyar TL'lik bu ilaçlardan satın alacak. Bizimkiler de demişler ki yani bu iş böyle olmaz. Bunların alternatifini üretmemiz lazım. Arge yapmamız lazım. Ülkede bunların argesiyle ilgili teşvikler verilecekmiş 20 TL ilaçla ilgili.
Ya ülkece genel bir problemimiz var. Bu her alanda, sadece devlet kademesinde değil, kişisel hayatlarımızda da her yerde yani. Bu hepimizin problemi. Her şey boka sarana kadar hiç bu umurumuzda olmuyor yani.
Abi de birçok ilaç firması satıldı ha. El değiştirdi yani.
Her şey satıldı zaten de. Yani kişisel hayatta da mesela bir şey aksayacak belli, anladın mı? Hani görüyorsun ama şu an rahatsız etmiyor ya seni. Sonra bakarız ya. Mesela atıyorum musluk damlatıyor. Patlayacak orası. Bir şey olacak belli. Bakarız. En son patlıyor, ondan sonra müdahale ediyorsun. Ya bizde de öyle hani. Madem bunu alternatifini yapma ihtimalimiz vardı pek çok konuda. Kendimiz bir şekilde bunu üretebiliyor gibi bir durumdaysak. Yani niye daha önceden öyle bir şey
şimdi
yapmıyoruz?
Şimdi ben... Yani genel olarak ülkede baktığımda bizim en büyük atılımımız biliyorsun Türkiye olarak yani şu tarihteki sıfırdan yüze en hızlı hızlanmamız Atatürk döneminde. Hani o savaştan çıkıyorsun ya sıfır lira. Cepte hiçbir şey yok abi. Tüm fabrikaları kuruyorsun, üstüne hı-hı eğitim sistemini getiriyorsun, yapıyorsun. Tabii işte kendi üstlerinde oradaki yerel halkın şey yapılmasını sağlıyorsun, daha gelişkin tabii bilgiye canım ulaşmasını, kültür olarak gelişmesini sağlıyorsun falan. Bir atılım yapılmış ama oradaki atılımın temeline bak, devlet hep yapmış. Yani devlet ihtiyacı görmüş. Senin buraya ekonomik şey olarak, lazım ülke olarak nereye gitmemiz lazım? İlk devlet adımı atmış.
Ama o dönem zaten öyle olması da lazım,
evet,
aslında.
Evet, özel teşvikli yanına gelmiş. Ama ondan sonrasında bu Amerika'ya bakıp biz hani şey demişiz. Ben tam olarak anlamıyorum. Yazacaklardır. Hep yazıyorlar sağ olsun. Mesela videonun sonunda da şeye söyleyeceğim. Hani EDS kameraları ilgili biz aha geçen programda söyledik ya. Orayla ilgili bayağı bana bir yine yazdı bir arkadaşımız sağ
yazdım
olsun.
Çok güzel ha. Ben bazen böyle ölümü ilikliyorum izleyiciler karşısında. Her zaman ilikliyorum da bazen ayrı bir ilikliyorum.
Bir
yani
de sağ olsunlar sus cahil diye başlamıyorlar.
Evet evet, güzel yazıyorlar. Evet.
Çünkü biz cahilliğimizi kabul ettiğimiz için baştan sıkıntı
abi
kalmıyor.
Abi mevzu da o. Cahilliğini kabul edince sabah kadar
konuşabiliyorsun. Şimdi orada şöyle bir durum var. Yani biz Amerika'ya bakmışız. Abi ya biz buraları hep torpilli adamlarla doldurduk. Bu işler zarar ediyor. Tamam mı? Hani bak torpilli adamı nasıl temizlerim diye düşünmemiş adam. Çünkü kendisi torpilli adam sokmuş herhalde yani.
Evet, kendisi torpilli.
Niçin sorunu? Evet. Evet, o.
Çok doğru yöne geldi.
Biz bunları satalım, Amerika gibi özel sektör yapsın. Abi Türkiye'de o iş işlemiyor. Yani sen daha bir önce bir ileri çık, üret, bir satmaya başla, anlatabiliyor muyum?
Mantaliteyi kurmalı.
Mantaliteyi bir kur, ondan sonra geç. Sen zaten yani bak şimdi balık baştan kokar var ya, sen torpilli oraya adam koyarsan oraya alan adam da başka şeyler düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun sonucunda farklı zararlı işler olabiliyor. Görüyoruz bunu. Devletin bence bazı işlere kendisi girmesi lazım. İlaç mı üretilecek abi? Üreteceksin bak. Savunma sanayi. Bak bütün büyük ileri savunma sanayi şirketlerinin hepsinde devletin ortaklığı var Aselsan'da filan. Evet. O işler öyle kendi kendine olmuyor yani.
Orada düşme gerekiyor.
Evet, çıkıp diyorsun ki sen, mesela sen savunma sanayi şirketi kuracaksın. Elinde çok iyi bir teknoloji var. Ama diyorsun ki benim bunu üretmem için bir alım garantisi yapman lazım. Devlet diyor ki tamam, sen İHA'yı üret, ben senden 10 tane satın alacağım kesin. Sen de ona göre üretiyorsun yani, bir planın var, bir vizyonun var. Neden?
Köprüyü de ona göre yapıyorsun mesela.
Ürettiğinde satacaksın, anlatabiliyor muyum? Devletin yapması lazım. Mesela köprüleri de keşke devlet yapsaydı. Bizde şey işlemiyor abi. Özel sektör yapsın, işletsin, halk kendi kendine yetsin. Yani böyle bir ekonomi bizde gitmiyor gördüğüm kadarıyla.
Tabii sen bir uzmansın, ben o kadar uzman değilim.
Çünkü şöyle bir dünya var abi. Mesela ben üretiyorum diyelim, müthiş bir ilaç fabrikası kurdum. Şakır şakır işliyor. Amerikalı gelip satın almak istediğinde satıyorum abi ben fabrikayı.
Evet, satıyorsun.
Yani anlatabiliyor muyum?
Ne
uğraşacağım
artık
yok. Aynen, ne uğraşacağım bununla diyorum. Bakıyorum iyi para var. Ben de yaşlandım zaten diyorum. Satıyorum. Yani arkadan gelen çoluk çocuğa da güvenmiyorsan.
Ya tabii satmanın hem avantajı hem dezavantajı var. O şimdi tek
ülke
taraflı yani.
Ülke için dezavantaj hep. Yoksa adam için avantaj
ülke
abi.
Ülke için de avantaj olabileceği durumlar var aslında. Yani konudan konuya, sektörden sektöre göre değişiklik gösterebilir. Ama tabii şu an değil. Yani şu mevcutta değil tabii yani.
İşte çünkü onu görüyorum. Evet.
Şimdi şu an baktığın zaman etrafında hani biz ne üreteceğiz abi diye bakınca etrafında hani ürettim bir şeyler
ya
yok
şey
mu?
Ya şey olmuyor bak. Mesela ne dedik? Ha, bir baba yiğit çıksın otomobil üretsin. Üreten oldu mu? Olmadı abi. Bu işler böyle olmuyor, anlatabiliyor muyum? Hadi çık enişçim otomobil üret.
Yaparım lan.
Abi bak.
Ver para yap.
Bak işte yani üreteyim. E bunu kime satacağım? Satacak biri lazım bana. Avrupa'ya mı satacağım? Otomobil pazarı doymuş. Çin'e mi satacağım? E zaten adamlar kendileri üretiyor. Amerika'ya mı ihraç edeceğim otomobili? Adamlar otomobil sektörü dünyayı domine ediyor. Zaten kendileri de batıyorlar hani içeride. Japonlardan alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey lazım. Otomobil üret diyorsun ama.
Alıcısı lazım.
Bak devlet el attı da hani, anlatabiliyor muyum? Bir şeyler olmaya başladı. Bizde öyle. Bizde olmuyor abi. Devlet ben yaptım oldu demeden olmuyor abi. Böyle gitmemiz lazım bir süre.
Sen böyle konuşunca yani, gerçi kriz yok diyorlar. O yüzden ben bir şey demek istemiyorum da. Geçen gün markete girdim, aklıma geldi. Şimdi bak sen makro, büyük şeylerden konuşayım, ben mikro şeylerden bahsedeyim. İçim yanar bir şarkıyla anlatmak istiyorum buraları. İnanılmaz ya.
Şu anda fiyatlar uçuk.
İnanılmaz ya.
İki kata çıkmış bazı fiyatlar %100. Mesela dolar %100 olmadı. Bazı şeyler %100 oldu. Sana anlattım mı ben programda acaba ya? Almanya'dan akrabamız geldi. Şey
yok,
dedi.
Ne yapalım?
Bu ülke pahalanmış dedi. Çünkü Euro'daki değer artışı kadar şey olmadı yani, markette daha fazla zam oldu.
Ulan biz bu 1 Euro'da daha fazla şey alabiliyoruz.
Daha fazla şey alıyor. Gerçekten öyle dedi abi adam. Yani şey dedi, bu pahalanmış dedi ülke.
Sağ yani, evet, çok da ütopik bir tespit değil yani.
Ama Euro, bak, Euro'nun artışı kadar değil, anladın mı? Ona da pahalı geldi. Eskiden hani 1 Euro bozdurduğunda aldığı şeyi şimdi alamıyor.
Daha artacak yani.
İşte bazı fırsatçılar diyor ya, bir yandan da düşünüyorum gerçekten acaba fırsatçılar daha mı fazla zam yaptılar ya da bekliyorlardı.
Abi şöyle bir şey var mesela, adamın hiçbir zaman, şimdi her şey %100 yerli olan firmalar neden zam yapıyor diyorlar da. Şimdi
abi
adam,
elektriği zaten yerli değil adamın.
Şimdi onu diyorum bak, hiçbir şeyi tamamen adam zorlasa bugün der ki yani, adam öyle bir anlatır ki sana ben buna niye zam yaptım diye. Abi haklısın dersin en sonunda yani, çünkü ya, tamamıyla %100 şu an mesela şurada var mı? %100 mesela biz
yok
şu an bu
canım.
Üretimi yapıyoruz. Bu videoyu çekiyoruz. Diyelim ki bu video paralı bir video. Hani millet para veriyor. 10 lira veriyordu, şimdi 20 lira veriyor. Niye 20 lira veriyorsunuz ya? Hani neden böyle bir şey yapıyorsunuz
abi
dese.
Bak, çok bir örnek vereceğim. Durumumuzu anlatmak için.
Ama örneğimin içine sıçtın ya, affedersin.
Kullandığımız ışık Alman. Mikrofon Alman. Kamera Japon. Kameranın içindeki SD kart Japon, tamam mı?
Evet.
Abi önümüzdeki.
Bu Japon.
Önümüzdekiler Amerikan markalı, Çin'de üretilmiş cihazlar. İşte tabletiydi, makinesiydi. Arkada Tayvanlı Asus, tamam mı? Sponsoru firmanın. AMD sponsoruydu Amerikan. Kullandığım bardaklar sadece yerli.
Hey.
Bunlar seramik olarak Türkiye'de üretiliyor.
Ya.
Yani şurada gördüğünüz sahnedeki, arkamdaki televizyon dahil, şuradaki lamba dahil IKEA. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yazık ki böyle bir durumdayız şu anda. O yüzden hani markete geldim, adam diyor euro olarak pahalanmış diye. Hani bir şey diyemiyorsun ki adama. Abi yani bunu biz üretiyorduk, nasıl pahalanabilir diyemiyorsun. Çünkü ne yazık ki kalmadı.
Meyve alışverişi yaptım işte, sebze geçen, meyve sebze bir şeyler yiyeyim diye. Bir şey de almadım. 3-5 tane bir şey aldım falan. Sonra kasaya gittim. Hani bakmadım da kilosu ne kadar olmuş bilmem ne diye. Çok param vardı. Girdim aldım falan. Çıktım falan, fişe baktım böyle. Dedim ki yani ekonomi Gerçekten tam gaz ya. İnanılmaz
ya. Abi karpuzun
yani.
Kilosu yaz boyu 2,5'tan aşağı kolay kolay düşmedi İstanbul'da kaliteli karpuz. 1,5 aldıklarında içi geçmiş oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Geçen sene 1 liraya falan yiyorduk kilosunu. O kadar fark oldu.
Biz bu sene karpuz aldık ya. Bir aldık. Tüm yaz 3-4 tane falan aldık karpuz.
Yani karpuz ya alıp kavun değil, alıyorsun. 50 lira yani. Para verip çıkıyorsun abi Migros'tan falan. Öyle öyle bir para oldu. Kavunla karpuz aldım diyorsun yani sadece. Düşün.
Ya bizim ben sektörde de mesela satışların durduğunu biliyorum. Çünkü sektör teknolojik sektörü. Ve şu an ya insanlarda şöyle bir şey var. Şu an tüm sektör, tüm piyasa teknolojik ürünlerine siz kendinizden de bunu tahmin edebilirsiniz. Şu anda kimse şeyi kabullenemedi. Dolar 6 lira ve fiyatlar böyle.
Sektörün ama ayrı bir krizi var şu anda. Onu da şöyle söyleyeyim abi. Şimdi dolarla faturalama iptal oldu biliyorsun artık yasaklandı. Evet. Firmalar kendi aralarında dolarla faturalama yapamıyor. Daha da fantastik bir olay var orada. Mesela sizin, benim en iyisi 50 bin dolar borcum vardı. 3 ay önce Kola. Senden 50 bin dolar borç aldım.
Tamam süper.
Şimdi 3 ay sonra sana bunu ödemem lazım. Geldi Aha. süresi. 3 aylık bir evet. süre geldi. Sana bunu ödeyeceğim. Abi 50 bin doları sana 50 bin dolar olarak ödeyemiyorum yasak. 50 bin doları bozduracağım TL olarak ödeyeceğim. Şimdi sektör böyle olunca teknoloji sektörü durdu şu anda. Toptancılar piyasaya mal vermiyor. İthal etmiyorlar. Yani bu dizüstüyü satın aldınız gelmeyebilir bir daha yurt dışından. Neden? Hmm. Çünkü normalde iş böyle işliyor teknoloji sektöründe. Sen satıcısın. Teknosa, Mediamarkt ya da benzeri vatansın. Vatan hiçbir zaman abi parayı ödemez. Satınca parayı bana öder. Ben de ne yapıyorum? Bunu sana 1000 dolara faturalıyorum. Dolar olarak faturalıyorum. Diyorum ki ne zaman satarsan sat.
Benim
Çünkü
alacağım 1000.
6 ay sonra da satıp sen bana 1000 doları geri ödersen ben bundan bir tane daha alabiliyorum abi. %10 bir kere ettim. %10 kar cebime kalıyor ama ben bir tane daha alabiliyorum. Şimdi ben sana bunu TL faturalasam, sen bana 6 ay sonra satıp geri göndersen abi.
Alıp alamayacağım belli değil.
Belki yarısını alacağım. Ha belki 2 tane alacağım.
Bilemiyorum.
Ama şimdi o belirsizlik şeyi durdurdu.
İşte onu diyorum. Şu an bir belirsizlik var. Demek ki
ama
sadece...
Ama insanların alımı değil
mi? Evet. Sadece tüketici tarafında değil, şirket tarafında da faturalama sebebiyle durmuş.
Ödenmiş 2080, 10 tane 2080 satmış olan yer biliyorum tamam mı? Müşterisi bekliyor 10 tane, veremiyor. Neden? Çekemiyor mal. 32 çekirdekli AMD Threadripper'lar, 16 çekirdekli AMD Threadripper'ları satmış adamlar biliyorum sektörde. Ki bunları alacak adam var. Şu an malların hepsi ya gümrükte ya da bazı üreticiler gümrüğe çektikleri malı tekrar ülkeye geri yolladılar. Dediler ki bu şekilde piyasaya veremeyiz.
İşte o zaman yani şeyi beklemek lazım. Yani doların TL karşısındaki duracağı, TL'nin dolar karşısında duracağı pozisyonu mu netleşmesi gerekiyor?
Şu anda toptancılar yazdılar. Bilişim sektörü bu şekilde işlemiyor. Yani
bazı, düzenleme bekliyorlar yani.
Bazı şeylere, sektörlere muaflık getirmeniz lazım. Ben sadece bilmiyorum. İşin içinde olan izleyenler varsa ki inşallah izliyorlardır. Bu konuda bana bilgi verirler. Çünkü çok merak ediyorum. Aynı şekilde ithal ilaç sektörü ya da ithal tıbbi malzeme sektörü de aynı şekilde işliyor. Dolarla faturalandırmak zorunda var onlarda.
Araç sektörü öyle işlemiyor mu?
Öyle.
Şimdi çer sektörü öyle işliyor mu zaten?
Şöyle merak ediyorum. Otomobil sektörü biraz daha farklı. Otomobilde dikkat et fiyatlar uzun süre sabit kalıyor. Onlar ara ara zam yaparlar.
Onlar gerçi içeride üretim yaptıkları için.
Tabii onlar içeride de üretim yapıyorlar. Şeyi merak ediyorum sadece. İthal ilaçlarda ve ithal tıbbi malzemelerde böyle bir sıkıntı var mı pazarda şu an? O daha
temin etmekle alakalı.
Hani tamam bilgisayarı idare ederiz biraz daha ki bu da üretim
sağlıktan önemli değil
için,
tabii canım yani.
Sağlıktan önemli değil ama şu da var. Mesela donanım haber için bu cihazlar önemli, kamera Muhakkak. Önemli. Benim bunu alabiliyor olmam lazım ki içerik üretmeye devam edeyim. Benim işleyişim de bu. Ben yarın bunlara ulaşamazsam eğer aynı bu kıtlıktan dolayı benim de üretimim duracak. Senin de üretimin duracak. Yani şu anda en büyük sıkıntı bu diyorlar.
Teknoloji tarafında.
Teknoloji sektörü tamamen durdu derken tamamen durdu ama yani.
Bak iyi ki bu konuyu açmışım. Değil. Bizim aslında teknoloji haberleri açısından yer vermemiz gereken bir konuymuş değil mi? Şimdi konuşunca ortaya çıktı.
Yer vermemiz gereken bir konu son kullanıcının...
Ama mafya tepemde konuşamıyorum.
Konuşursan.
Programdan sonra...
Benim de bir 50 bin dolar borcum var. Anlatabiliyor muyum?
Yalnız bana borcun olması da ayrıca hoşuma gitti. Ben onu unutmuştum. İyi oldu hatırlattım. Onu bekliyorum.
Yalnız borca baksan 50 bin dolar.
TL olarak verebilirsin. Sıkıntı yok.
Allah razı olsun.
300 bin lira ver yeter.
Abi şöyle bir problem var. Bugün bankadan gidip bozdurmak istediğinde düşük, bayağı düşükten bozuyorlar bir de. Ama sen alırken şey diyeceksin Tabii. bana. Google'da yazacaksın 50 bin dolar kaç lira yapıyor? Abi burada bir eksik var sanki.
Eksik de 100 bin lira.
Aynen öyle bir şey. Abi eksik var sanki. O sıkıntı anlatabiliyor musun? Sektör şu anda bayağı bir onun buhranını yaşıyor abi.
Yani bilmiyorum tabii. Bakalım ne olacak hayırlısı olsun be. Sen daha hakimsin teknoloji tarafında. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Onu düşünmemiştim. Aslında mantıklı çünkü bu anlaşmadan sonra genelde bir şey üzerine verdiler ya bu haberi. Artık dolarla alım satım yapılmayacak. Yani kiracı lar için.
Abi kiracıdan dönmüş o, bayağı evet, bir değişmiş yani o olay.
Şöyle hani dolarla işte AVM'de dükkan sahibi olan, hep öyle lanse ettiler bu haberi. AVM'de dükkan sahibi olanlar mağdur diye
abi,
lanse ettiler.
Abi Digitürk YouTube'u denetleyecek dediler. Olay oradan çıktı. Netflix'e, Blue'ye falan gidiyor. Rütük işte, pardon.
Digitürk
diyorum, pardon ya.
YouTube'da ne var diye bakıyorum.
Rütük YouTube'u denetleyecek dediler. Oradan çıktı. YouTube falan denetlenmiyor, biliyor musun bu
Netflix
arada?
Netflix kapanıyor diye geldi şimdi.
Netflix'e kadar gitti olay yani.
Enteresan bir şey var. Neyse o şey diyecektim, onu da yarım kalmasın. Normalde işte AVM'ler falan dükkan sahipleri dolarla anlaşma yapıyorlar. Onlar mağdur şimdi. Kiralarını ödeyemiyorlar. Onlar için bir düzenlemeydi bu falan diye konuşurken geçen haberde gördüm mesela. Onlar için de, onları etkilemiyormuş yani.
Evet, etkilemiyor. Zaten düzenlemenin onlara pek şeyi yok.
Hani haber öyle çıktı. İşte artık rahat olacaksınız diye, normal bireysel kullanıcılar için. Mesela ev sahibisin burada, dolarla şey yapamazsın. Satış yapamazsın mesela. Ben şey gördüm bazen sahibinden de. Yabancı vatandaşlar kendi aralarında araç satışını dolarla.
Dolarla yapıyorlar. Dolar yazıyor. Evet.
Onlar falan da artık herhalde.
Kalktı. Dolarla fatura kesemezsin. Dolarla fiyat yazamazsın abi. Ha,
fiyat da yazamazsın değil mi?
Evet, bir de var. Transfer kısmında da işte böyle bir sıkıntılar varmış. Bakacağız. Bu arada artık, benim oturacak sektörden aldığım duyumlar bunlar. Sektör derken üreticisinden tut satıcısına kadar duyduğum şeyler. Sipariş verdim mal alamıyorum diyen müşteri de tanıyorum.
Ben de şey kısmındaydım. Mesela ben üreticilerle konuşmadım ama ben tüketici tarafına bakanlarla konuştum. Onlar da satışların çok durgun olduğunu. Ya
durgun zaten o.
Tabii o normal bir şey. İnsanların kendilerini şey yapamadıklarını. Yani doların bu seviyede kalacağına, şimdi 3'e alıştık, 2'ye alıştık, 3'e alıştık, 4'e alıştık. Ama 6'ya alışıp alışılamayacağı belli değil.
Abi sana çok net bir şey söyleyeyim. Bak net.
Ama alışılsa satışlar devam eder.
Bana gelen sorulardan en çok sorulan şey şu. Şimdi okullarda başlamadan önceki o bir ayda. Abi 3-4 bin liram var, bir dizüstü alacağım. Ne tavsiye edersin? Mühendislik öğrencisiyim. Cevap veremiyorum adama yani, şey yazamıyorum. Sen bir netbook alırsan öp başına.
Ya çirkinleşiyor ekranı.
Çünkü bundan önce adam o fiyata 1050-1060'lı yani GeForce ekran kartlı dizüstü alıyordu, Core i7'li.
Sana anlattım ya geçen hafta. Evet. 1300 aldığımız laptop, dandik 13 inçlik bir laptop. Dandik bir şey yani. 4000 lira olmuş ya.
Evet. Benim arkadaş bana sordu yani, ne yapabiliriz diye. Ben de birkaç üreticiye sordum. Dediler ki zaten elimizde mal yok yani, alamıyoruz yeni ürünü. Öyle bir şey yok. O da gitmiş bakmış hani 3000-4000 ile başlamıştı, 6000 liralık bir makine almış vermiş. O da şey ya yine açar abi yani, ya çalışıyor falan diyor yani.
Abi ama şimdi diyorum ya, şimdi kabul edemiyoruz bunları ama bir noktadan sonra atıyorum böyle kaldı dolar. İnşallah kalmaz, düşer ama diyelim ki kaldı böyle bir dolar. Bundan 1,5 sene sonra tahallül et. Abi 15 bin lira iyiymiş ya bu bilgisayar. Böyle ya olacak
öyle,
yani.
Ama zaten ticaret yapan insanlarla konuştuğumuzda hepsinin söylediği şey şu. Abi tamam, dolar yükselmesi kötü bir şey. 4,5'tan 6 mı oldu? Gerçekten çok kötü bir şey. Ama biz ne isteriz? 6 olsun, orada kalsın. Yani 6 mı oldu?
Kalsın.
7 mi oldu? 3 yıl kalsın bari. Yani anlatabiliyor muyum? Kalabiliyorsa kalsın.
Değişkenlik bozuyor işte.
Evet, o her şeyi düzene sokuyor. Belli bir yerden sonra ticaretini ona göre ayarlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şu anda ticaret yapamıyorsun. Neden?
Kimse satmak istemiyor.
7 oldu. Tekrar 6 oluyor. 6,35 oldu. Tekrar 6'ya düşüyor falan. Yani şu anda çok oynak. Bitcoin gibi bir şey oldu. Yani ne diyoruz biz? Bitcoin'i normal hayatta kullanabilir misin? Kullanamazsın.
Çok değişik.
Yatırım enstrümanlarını kullanamıyorsun şu anda.
Hayırlısı olsun, ne diyelim ya. Biz kendi dilimiz döndüğünce piyasayla alakalı, kendi piyasamızla alakalı bilgi vermeye çalıştık. Yani
izleyenler yine köpürmüş olabilir, işi bilenler cahiller.
Ama bu kendi alanımızla konuştuk evet. Yani biz. Hani şey değil ki, hayır yani, ben üreticiyim öyle bir şey.
Böyle olsun şöyle olsun demiyorum. Ben sadece duyduklarımı anlatıyorum ve bilen arkadaşların her zaman dediğim gibi yazdıklarını biz videonun sonunda zaten sizlere ulaştırıyoruz.
Bu şey gibi oldu. Özel programı gibi oldu. Teknoloji özel programı gibi. Ben iki tane kısa haberden bahsedeyim sizlere. Bir tanesi, geçen hafta söylemiştim sizlere, Telltale Games diye bir firma kapanıyor diye. Bu büyük olay oldu. Ve bu haber vasıtasıyla ben birçok bilmediğim şeyi orada öğrenmiş oldum. Şimdi bir tanesi şöyle bir birlik varmış abi. Sendika. Oyun geliştiricilerini koruma sendikası yurt dışında. Ne güzel bir şey böyle bir şey olması. Yani anormal geldi bana ama aslında çok normal bir şey yani. Ve bu sendikadan bir açıklama geldi. Açıklama da şu: bu Telltale Games yani Walking Dead oyunlarını yapan firma 250 çalışanını işten çıkarttı. Fakat daha henüz tazminatlarını ödememişler. Ve geçen gün bir açıklama yayınladılar. Bu açıklamadan sonra olay oldu internette de bayağı. Açıklama da şu: diyorlar ki biz Walking Dead'in ilk bölümünü çıkarttık, final sezonunun ikinci bölümünde çıktı. Fakat 3 ve 4'ü çıkarıp çıkaramayacağımız belli değil. Partnerler arıyoruz 3 ve 4'ü çıkartmak için. Sendika dedi ki siz ona partner arayacağınıza, madem öyle bir ekonomik durumunuz var, çalışanların tazminatın için partner bulun, ödeyin diye bir durum olmuş. Ya siz bize yalan söylüyorsunuz ekonomik durumunuzla alakalı, tazminatları ödenmediğine göre, ya da başka bir sıkıntı var diye Telltale'i sıkıştırmaya başlamışlar. Enteresan muhabbetler dönüyor. Bu tüm hafta boyunca oyun dünyası Telltale'i konuştu. Bazıları Telltale'e giydiriyor, bazıları nasıl böyle batabilirsiniz diyor. Yani adamları anlayamıyorlar falan ama bir orası ne olacak, bir muallakta şu anda yani.
Telltale tam benim dediğime geldi bence. Abi 250'ye gerek yok. 25 kişi bir iş yapabiliyoruz da geldiler ve devam ediyorlar abi.
Ya artık
çıkartmak için neden lazımdı adamlara? Ayıp olacaktı.
Böyle bir flas ediyoruz. Hadi siz
motor
gidin
hazır, skriptler hazır. Bir ya tekst, metin yazarı şey vardır. Şu,
oyunlarımız beğenilmesine rağmen yani hani genel olarak halk tarafından sevilmesine rağmen satışa yansımadı bu oyunlar. Bu oyunların satışı.
Halk sevmemiş demek. Editörler sevmiş sadece. Ya halk şöyle, satın alsa
abi
alırdı beğense.
Kimsenin haberi yok ki. Adam mesela Telltale geçen sene ne çıkardıysa aklına yani her seri üretim yaptı adamlar ya. Ya Electronic Arts'a laf atıyoruz. Hani her sene Ubisoft'a laf atıyoruz her sene aynı oyun çıkarıyor diye. Ulan Telltale babası bence bu işin.
Telltale'in sıkıntısı şu oldu abi. Part 1, Part 2, Part 3 diye oyun mu çıkar ya?
Ama işte o formülü en iyi yediren de bunlardı.
Öyleydi pek iyi yememiş yani insanlar anladığım
sıkıntı
kadarıyla
şu, part
yani.
Part 1, Part 2'de problem yok. Adamların yaptığı her oyun aynı. Yani temelde mesela adam Walking Dead'de oynuyor. Bir oyuna doymak diye bir şey vardır. Hani doyarsın. Ben bu oyuna doydum dersin artık. Walking Dead'de oynuyorsun. Çok güzel bir senaryo. Çok güzel kendince bir oynanış. Doydun o oynanışa. Otur okeydir senin için. Aynısından 5 tane daha almaz adam.
Bir de şunu görüyorum endüstride. Alsa bile eğer bu hani microtransaction dedikleri oyun içi satın alma yoksa öyleleri, bu oyun firmaları pek ayakta kalamıyorlar.
Aa, bu firma çok ekstrem ya. Bu ayakta kalamaması bildiğin ya dolandırıcılık var arka planında ya da bildiğin kötü yöneticilik var ya. Ulan Batman sende, Marvel sende, Game of Thrones sende ya. Batman için bayağı çaba sarf etmen lazım ve çok kötü bir planlama yapman
yani
lazım.
En kötü Game of Thrones'u satabilmen
ya
lazım.
Ya abi diyorum yani. Hiç satamıyor işte. Çünkü ya sıkışmışlar. Zaten şey arayışları varmış. Başka bir oyun geliştiriyorlarmış kenardan. Onu da becerememişler. Strateji oyunu geliştiriyorlarmış mobil platformlar için. Şey ama böyle zombili mombili hikayeli olacakmış o da böyle. Hikaye akışı falan olacakmış ama bir türlü becerememişler. Neyse artık. Hayırlısı neyse olsun.
Oyunları şeyde var mı tabletlerde falan?
Var var.
Yani tam oranın oyunları aslında.
Var tabletlere çıkarttılar.
Acaba yani. Mobilde de kaldı yani. Ki mobilde yürümedi o kadar.
PC tarafının sevdiği oyunlardır belki bilmiyorum ki. Fortnite bu arada bir haber daha. PlayStation 4'ten daha doğrusu gelen bir haber. Çok önemli bir haber bu. Çünkü PlayStation 4 katı kurallarını artık bir kenara atmaya başladı. Önemli de oldu. Cross platform dediğimiz bir olay vardır. Nedir cross platform? Ben mesela Call of Duty oynuyorum Xbox'ta. PlayStation'da da Call of Duty sahibi olanla aynı serverda oynayabilirim. Böyle bir olay yoktu daha öncesinde. PlayStation 4 bu konuda katıydı. Xbox'ta Nintendo mesela daha anlayışlıydı bu konuda. Hatta Nintendo'ya ben şaşırdım. Normalde Nintendo kendi kutusuna kapalı bir firmadır. Neydi? Fortnite mesela hem işte PC hem Nintendo sahibi hem Xbox sahibi aynı beraber oynayabiliyorlardı. En sonunda PlayStation 4'te o gruba katıldı. Artık PlayStation 4'te Fortnite sahibiyseniz Xbox'taki Fortnite sahibi arkadaşınızla oyun oynayabileceksiniz.
Sony'nin en çok eleştirildi bel evet, altından bulunduğu yer orasıydı.
Her şeyiyle herkes severken tek böyle cross platform olayında herkes çok ağır yüklenmişti evet. Sony'e. Esnetmeye başladılar. Bence de esnesin artık bunu kas... Ya şu değil ki olay yani hani... Ya burada hangi kozunu kullanmaya çalışıyor? Şu acaba arkadaşı PlayStation 4 alırsa... Arkadaşıyla oynamak için onun da PlayStation 4 alması gerekecek. Mantığını mı zorluyorlar burada anlamadım ben. Ne gerek var? Burak aç gitsin işte. İsteyen istediğiyle oynasın.
Ya işte lider olunca, teker olunca diyorum ya her şey oluyor ama Fortnite'da yemedi bu. Çünkü oyun o kadar etkili ki şu anda. Evet. O kadar büyük bir etki yarattı ki dünyada. Kazandığı para da zaten milyar dolarlar seviyesine
şu
ulaştı.
Şu an PUBG'nin önünde.
Evet PUBG'nin zaten her türlü önüne geçebilir. PUBG bir yerden sonra çok sarpa sardı ya. Yani şöyle bir parayla satıyor. Doğal olarak büyük kitlelere erişmesi daha zor. Bir de yani PUBG'de çok fazla profesyonel adam var abi. Free to play olunca biraz daha şey kişilerle karşılaşma olasılığı artıyor sanki.
Ya Sinan abim paylaşımını görmüştüm ben. O Superdata diye bir firma var. Oyun dünyasında analitik tutuyor. Sinan Akkol bu arada. Onun Twitter'ı vardı. O tweet etmişti onu falan mesela. Şey gösteriyor işte. Dünyada en çok para kazanan, kar eden oyunlar 2018 yılında içerisinde. Ya World of Warcraft falan hala tepelerde mesela. Ama en tepede büyük ihtimalle Çin'de oynanan bir oyun var. Dungeon Online. Yani Crossfire var mesela. İlk 3. mü 4. sırada mı ne? Çin'de. Yani deli paralar dönüyor. PUBG düşmüş, Fortnite çıkmış. Mesela LoL de düşmeye başlamış.
LoL için zaten ciddi bir şey var diyorlar.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birinde
evet,
diyorlar.
Evet zaten şey diyorlar. Firmanın ya kendini yenilemesi lazım yeni bir oyunla.
Geliyor yeni oyunlar onlar.
Evet ben öyle ama söyleyeyim. Şimdi oradaki en büyük risk ne? Yeni oyun acaba bu etki yaratabilecek mi?
Ama şöyle bir şey var. Artık yani bir şeyleri ya, tepedeyken bir şeyleri launch etmen lazım ki reklam gücün o kuvvetli olsun.
Onlar da şu an Amerika'da biliniyordur. Haberleri de çok yapıldı. Bizde de yazıldı çizildi. Biliyorsun erkek kadın eşitsizliği konusunda bayağı evet, bir şey yaşıyorlar. Tokatlanıyorlar. Amerika'da çok önemli bunlar. Çünkü sadece kadınlar ve eşcinseller için bir parti düzenleyeceklerini duyurmuşlardı. Dışarıda kalan erkekler bu sefer ayaklanmıştı. Yani bu sefer kadının ve eşcinsellerin dışlanması değil erkeklerin dışlanması
söz konusu. Abi şu anda sosyal olarak doğru davranmak herkesin kafasını karıştırıyor. Yani kimse neyin tam olarak mesela şuna benziyor bu iş. Bizde tribünler hatırlıyor musun? Ceza almıştı. Sadece kadın taraftarlar gelmişti ceza. Şimdi bu seksist bir yaklaşım mı? normal bir şey mi? Yani şunu mu demek istiyorsun sen? Ya çekebilirsin her yere. Diyorsun ki yani kadınlar erkeklerle aynı değil mi yani? Hani erkeklere
zaten
ceza
direkt
geliyor.
Onu diyorsun.
Ya işte ama bir yandan kadınlar mesela gitti akın akın etti. Demek kadınlar bundan alınmamış. Yani ne oluyor, ben tam olarak neyin doğru görülüp görülmediğini anlayamıyorum. Kimse de anlayamıyor. Yani o yüzden hani parti düzenliyorsun. Mesela erkekler bu sefer ayaklanıyor. Biz niye giremiyoruz lan içeri diye. Ya işte birine zenci karakter yapıyorsun. Bu sefer diyor ki ulan niye bunu zenci yaptınız? Birine asıl yapıyorsun. Neden bu böyle oldu?
Şey var mesela, pembe otobüs, pembe tren vagonu mesela, falan filan gibi yaklaşımlar var. Ona herkes okey olabilir filan diyor.
Ya pembe otobüs var mesela, sadece kadınlar binecek. Ne alakası var kadınlar şey gibi taşınacak falan?
Evet ya, bir
falan.
De şöyle bir şey var. Yani şimdi onlar daha rahat yolculuk yapacak. Ben de rahatsız olabiliyorum bazen. Sıkışık sıkışık bir toplumda yani otobüste. Birçok izleyenimiz de yaşamıştır diye düşünüyorum abi. Yanına bir bayan geldiğinde sen daha ekstra rahatsız oluyorsun. Değmemek için falan. Aman Allah'ım bir kamerada falan şimdi bağırma, taciz etti falan diye yanlışlıkla, tamam mı? Yani orada linç edilirsin.
Evet.
Korkuyorsun abi, daha böyle çekiniyorsun. Tek ele tutunuyorsun bir yerlere böyle sarkıyorsun falan.
Abi uzman sana mavi otobüs yapsınlar.
Bana da mavi otobüs mesela yapsınlar. Bazısı, sadece erkek erkeğe gidelim falan.
Bazısı yaşlılardan rahatsız oluyor, çok yaşlılar diye. Bazısı bebeklerden rahatsız oluyor.
Abi
o
yaştan
zaman,
nasıl rahatsız oluyor?
Ya sallıyorum şu an canım.
Yine yaşlı bindi
ya,
falan diye.
Belli olmaz, adam rahatsız oluyor.
Sadece yaşlı otobüs yapsınlar, en azından hepsi otursun.
Ha,
hepsi
ne olur şimdi, 50 tane otobüsümüz oldu. Hayırlı olsun yani.
Arka arkaya gidiyorlar.
Sonra trafik niye gitmiyor diye bakarsın böyle. Ya bir de bu toplumsal bir sorun. Bu sorun
tam böyle amca biniyor. Bu gençlerin otobüsü amca falan diye böyle.
Abi bu şöyle şimdi. Bunun bana göre şu bu. Taciz var diye kadın erkekleri iki farklı kutuba ayıralım o zaman. Ya birimiz güneyde yaşasın, birimiz kuzeyde yaşasın. Arada buluşalım Ankara'da yani.
Abi garip
maksat
gerçekten.
Maksat taciz olmasın diye. Böyle şey olabilir mi ya?
Evet. Onun için kültür seviyesini arttırıp cezaları da arttırıp aynı şekilde.
Ceza yaptırımları
koyacaksın. Ceza yaptırım koyacaksın abi.
Ya,
giren çıkmayacak.
Abi inanılmaz ya. Mesela ben bazen ana haberlerde biraz konulardan çıkıyoruz ama söylemem lazım bunu. Anlayamadığım şey oluyor. Haber bültenleri de bu konuda çok detaysız ya. Bazen bir cinayet işleniyor mesela. Tamam, adam öldürdü veya bir şey olmuş. Dövmüş herifin ağzını burnunu kırmış.
Adama,
bıçaklamış. Tamam mı? İşte tutuklu, gözaltı oldu. 3 gün sonra salındı falan. Neden? Neden salındı ya? Ben bunu anlamıyorum. Ya, haberi bazen size de olmuyor mu haber seyrederken? İzliyorsun böyle. Adam diyor ki işte şöyle korkunç bir şey anlatıyor.
Ama bana bir arkadaşım anlatmıştı. Hırsızla işte eşi ve onu yan yana oturtmuşlar. Beklerken ifadeleri alınacak ya. Bir de diyor ki işte şikayetçi oluyorsun. Dilekçende pardon hırsız değil, yanlış anlaşılmasın. Şimdi taciz var. Telefonla taciz ediliyorlar sürekli birisi tarafından. Tacizci hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar.
Hı hı.
Adam daha öncesinde birçok kadını böyle taciz etmiş. Telefondan ama. Yani gelip şey yapmıyor ama.
Taciz sonuçta.
Savcılık dilekçelerinde ikisinin de adresi full görünür halde veriliyor. Adam da onların adresini full görebiliyor. Bunlar da adamın adresini full görebiliyor.
Harikaymış ya.
Ve diyor ki yani keşke şikayetçi olmasaydım diyor. Şu anda daha çok korkuyoruz eşimle birlikte diyor. Eşimi evde yalnız bırakamıyorum diyor şu an. Çünkü artık adresimizi biliyor birebir diyor.
Ve hiçbir şey de olmadı adama.
Ne olabilir ki?
Affedersiniz de sokayım böyle şey yani.
Yani çok garip. Ben duydum. Hatta o hırsız olayında da adamı ifade vermek için karakolda yan yana oturtmuşlar abi. Diyor ki adamın sanılacağını bildiğin için diyor. Artık suratım eşkalimi de gördü diyor. Şey yapamadık
abi
diyor yani.
Abi sen beni bıçakla bitsin bu iş burada. Ben bunu huzursuzluğu yaşayamam ya.
Ya gerçekten o kısmı anlamıyorum. Orada bazı bozukluklar var. Niye yapılıyor bilmiyorum. Mesela polise de şeyin yılgınlığı var. Bir gün bir hırsızlık olayı vardı. Üst komşumuz yurt dışında. Polis girmiş. Babam haber verdi. Polisler geldi işte. Rapor falan tutuluyor karakolda. Konuşuyorsun polisle. Ya abi diyor hani bak parmak izi alınıyor falan filan diyor. Adamı yakalasak ne olacak diyor. Çıkıyor abi diyor.
İşte
bak
neden?
Diyor sabıkası kabarıktır zaten diyor. Hırsızlığın falan öyle çok büyük suçu
yok
abi.
Evet zaten bak diyorum şeye bakıyor. İşte haberlerdeki olaylar bir tanesi o. Evi soyuyor işte onu dövüyor bilmem ne 3 gün sonra.
Hele dövmeni falan hiç yok neredeyse.
Her haberde 3 gün sonra var. Ulan diyorum ki ben de madem böyle Mad Max bir dünyada yaşıyoruz. Ben de beyzbol sopasıyla gezeyim vura vura gideyim yani. Ne olacak?
Sana bir şey söyleyeyim mi? Öldürmediğin zaman çok şey olmuyor anladığım kadarıyla yani.
Ya öldürsen çok bir şey olmayabilir yani.
Allah korusun ya. Yani. Üzülüyorsun tabii buna. Neden üzülüyorsun? Şiddetin kesinlikle cezalandırılması lazım. Bireysel şiddetin yani insanların insanlara vurması gibi bir şeyi düşünmemesi bile lazım. Yani ben buna bir yumruk atarım, ben bunu döverim gibi bir kelime düşünmemesi lazım. Şunu düşünmesi lazım. Aa, ben buna durup dururken vurursam ayvayı yerim.
Ayvayı yerim evet.
Ayvayı yerim demesi lazım. Öyle bir dünya olması lazım ama.
Hak hukuk lazım.
Evet ne yazık ki yok.
Vallahi bunu bir programda daha söylemiştim. Çoğu insan mesela başına bir şey geldiği zaman adalete gitmektense kendi içinde bir şekilde onu halletmeye çalışıyor yani.
Yani
adaletin çalışıyor, silah çekip vuruyor anlamında değil.
Zaten şöyle bir şey vardı. Geç gelen adalet adalet değildir mi ne öyle bir şey vardı. Yani adil değil midir ne?
O
çünkü gecikmesi
abi
de yanlış bir şeyin.
Yani şansa mansa ne kadar inanırsınız bilmiyorum da işte kader şans erdi bilmiyorum ama umarım şanslı insanlarsınızdır. Başınıza bir şey gelmez.
Abi, hiç öyle bir yani, Allah'ım sen bizi koru. Bizde hep bir şey vardır ya. Allah'ım ailemi de beni de koru.
Yani öyle bir olayla karşılaşmazsınız.
Mesela bizim din hocamızın vardı. O da inanmayanları dışarıda bırakıyordu. Allah'ım tüm inananlar ailemi beni koru tarzında böyle şey yapıyordu.
İnanmayanlar hani, ben onlar kendi başında. Onlar kendimi idare eder.
Onları korum. Bu kafede engelli bireylerin kontrol ettiği robot garsonlar çalışacak diye bir haber var. Bu beni çok ilgimi çekti. Çünkü engelli bireylerin özellikle iş hayatına katılmaları hepimiz için çok önemli. Hepimiz birer engelli adayız ve yürüyemez hale gelebilirsiniz, kolunuzu kaybedebilirsiniz. Belden aşağınızı hareket ettiremez hale de gelebilirsiniz ama yaşamaya devam ediyorsunuz. Bir şekilde toplumun bir parçası olmaya, istediğiniz zaman evinizden çıkıp bir hava almaya ihtiyacınız var. Bu hepimizin hakkı. Ne yazık ki ülkemizde engelli bireyler çok fazla hareket özgürlüğüne sahip değiller. Kaldı ki sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinde ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşanabiliyor.
Bizi ilgilendiren ülkemiz tabii.
Evet. Japonya'da inanılmaz güzel bir adım atıldı. Ülkemizde de bu arada engelli bireylerin iş hayatına katılması için call center çalışanı olarak görev yapabilme sağlandı. Biliyorsundur belki. Evlere gidip internet servisi üstünden onlara şey sağlanıyor. Mesela diyelim ki Turkcell, Vodafone'un call center'ını evine gelip kuruyorlar. Sen evinden çıkamayan bir engelli bireysen evinde çalışabiliyorsun. Bir odayı kendine ayırıyorsun. Orada insanların çağrılarını cevaplıyorsun. Bu müthiş bir hizmet. Artması lazım. Daha da iyi hale gelmesi lazım.
Alternatif olması lazım. Call center'la da
sadece. Sadece call center değil. Şimdi Japonya'da mesela inanılmaz bir alternatif var. Engelli bir bireyin garson olarak çalışabileceğini düşünebilir misin abi?
Yok, düşünemezsin.
Diyeceksin ki ya zor hareket ediyor. Nasıl garsonluk yapsın? Japonya'da Nippon Vakfı varmış. Özellikle engelli bireylerin iş hayatına katılması, onların hani daha aktif rol oynaması için çalışan bir vakıf. Tamamen sosyal yardım amaçlı kurulmuş. Ticari bir amacı yok. Bir kafe kuruyor. Kafede robot garsonlar var ve engelli bireyler tarafından kontrol ediliyorlar.
Çok iyi abi.
İnanılmaz bir şey. Yani teknolojinin, hani hep diyoruz ya robotlaşıyoruz, insanlar işsiz kalacak falan diye bak.
Bambaşka bir istihdam alanı yaratıyor.
Abi nasıl bir şey bu? Düşünsene hareket edemeyen insanlar göz hareketleriyle robotları kontrol edebiliyormuş, tamamen hareketsiz olsan bile. İlk başta ALS hastaları burada hizmet yapacaklarmış. Robotun gözlerinden görüyor, hareket kabiliyetlerini kullanıyor ve müşterilerin istediklerini robot getiriyor.
Bu Japonlar gerçekten.
Yani bak yapay zeka diyoruz falan filan. Robotların...
Abi, tüm dünya bir yana, Japonlar bir yana şimdi. Adamlar hakikaten yapmış yani.
Güzel değil mi hizmet? Ya, tabii çok güzel. İnanılmaz hoşuma gitti abi. Evet. Yani burada herkes katılabilir. Yani dediğim gibi yürüme güçlüğü çekebilirsiniz. Hareket güçlüğü çekebilirsiniz ama bir yerde garson olarak çalışmanın engel değil artık.
Evet.
Bu çok güzel bir olay. Umarım yaygınlaşarak artar. Teknolojinin dediğim gibi bu tip yerlerde kullanıldığını görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Paralimpik oyunları da Japonya'da yapılacakmış. Orada da bu robotları görecekmişiz.
Ha, tabii. Güzel.
Müthiş bir şey yani. Güzel. Yani gerçekten çok önemli. Beni merak ettim, etkileyen bir haber oldu bu. Ben bu gelecekte hani diyorlar ya sağlık sistemi, sağlık sektörü falan filan diye. Kök hücrelerin ben devrimsel bir etki yaratacağını ve belli bir yerden sonra gerçekten abi göz mü lazım? Al tak. Hani anlatabiliyor muyum?
O kadar diyorsun.
Gözünü değiştirelim. Dalak mı lazım? Dalağı değiştirelim. Haline geleceğini düşünüyorum. Ve organ uyumsuzluğu falan olmayacak. Donör aramayacaksın. Çünkü senin hücrenler üretilmiş bir organı, evet, sana geri takacaklar. Yedekler olacak yani böyle. Belki de hatta yedekte hazır tutun diyeceksin.
Biz görürüz bilmiyorum ama bence de bu kesin olacak.
Yani. Olacak. Kök hücreler üstünde inanılmaz çalışmalar yapılıyor. Şimdi Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları kemik kök hücrelerini keşfetmişler. Kemik üretilemiyormuş daha önce. Hı hı. Şimdi kemik kök hücreleriyle de kıkırdaklar, kemikler üretilebiliyormuş. Mesela hani platin takılıyor ya. Hı hı. Abi gerek olmayacak. Kemiğini takalım takacak adam oraya zaten. Yani üretip. Ve kemik kök hücrelerinde şöyle bir şey daha söyleniyor. Kemik kök hücreleri kemiğe dönüşme oranı çok yüksekmiş. Yani isteklilermiş kemiğe dönüşmede. Başka bir organa ya da başka bir dokuya dönüşmüyorlarmış. Direkt kemik oluyorlarmış. Aynı zamanda kemiğin oluşumu ve insan kemiğinin işte şeyi hakkında, detayları hakkında daha fazla bilgi verebileceği konuşulmuş ama ilk başta bilim insanları şeye odaklanmışlar. Biz bunu hemen tedavi amaçlı kullanılır hale getirelim. Sonradan şeyi araştırırız.
Diğerine
sonra kemik
bakalım.
Nasıl oluyor, kökeni ne, nereden geldi falan gibi daha bilimsel araştırmalara sonraya bırakacaklarmış detay.
Ya şeyi düşünüyorum da şu an hücre yenileme, şu an hani ölüyoruz ya, hücrelerimiz yenilenmiyor bir yaştan sonra falan filan. Diyelim ki ütopik bir şey aklıma geldi. Sen seversin bilim kurguyu. Distopik, mistopik falan. Şey oldu. Hücre yenilenme olayı çözüldü falan. Acaba nasıl bir etkili olur? Yani ölmüyorsun. Hücre yenilenme olayı çözüldü, bir şey
abi,
oldu falan.
Black Mirror'da yani bilim ve teknolojiden hoşlanıp da bu ütopik evrende Black Mirror'ı izlememek olmaz. Bence izlesin bütün izleyenlerimiz. Bulsunlar. Torrent'te de var. Şaka Netflix'te var bu arada. Ben Netflix sayesinde izledim.
Netflix sponsorumuzdur, teşekkür.
Ya abi gerçekler artık Türkiye'de her şey. Ben sana söyleyeyim, bundan sonra her şey torrentte var mı yok onu söyleyeceğiz. Torrent, hatta haberler şöyle olacak, tamam mı?
Torrentte yeni bir şey geldi.
Şu oyun torrentte düştü falan tarzında. Asılın, hatta asılın
crack
çiziniyor.
Crack bekleniyor falan diye.
İşte crack'i çıktı falan diye. Neyse abi. Şimdi Black Mirror'da hep vurgulanan bir şey var şimdi. Ruh ve bilinç arasında biliyorsun bir tartışma var ya.
Evet.
İşte insanların ruhu mu var yoksa bilincimizi bir yere aktardığımızda biz orada var olabilir miyiz evet. diye. Şimdi senin hücrelerinden tekrar senden bir tane yaptıklarında acaba gerçekten ruhu olmadığı için yaşayabilecek mi, yaşayamayacak mı?
İçinde var. Ruh içinde var. Direkt senin içinde hücrelerini yeniliyorlar.
Ya yani senin
öyle
içinde.
Öyle bir sen hücreler tekrar çalışmaya başladı.
Olmayacak iş değil işte. Yani. Çünkü yaşlanmaya dünya... neden olan geni de bulmaya çalışıyorlar.
O zamandaki mevzular şu işte. Mars'ta nüfus kalabalığı başladı. Dünyada nüfus patlaması yaşanıyor. Kimse ölmediği için.
Abi onda şöyle bir şey var. Ütopik evrenlerde dikkat edin ya da bu hikayelerde hep şey vardır. Böyle bir şey keşfedilmiştir.
Söylenmez, paylaşılmaz.
Ama sadece bilim insanları, devlet adamları, zaten devlet adamları hemen var. Sanki hepsi çok önemliymiş gibi, tamam mı?
Diyelim bir torrente yüklediler. Hücre ellenme X2888.
Olmayacak bir şey değil, biliyor musun? Biz yarın 3 boyutlu yazıcını ilaç da basabileceğiz belki.
Belki de.
Belli kimyasalları koyacaksın. Abi bana bir antibiyotik bas diyeceksin. Basacak abi. Yani olmayacak işler değil. Belki de organını kendin basacaksın da nasıl onu takarsın onu bilmiyorum.
Bence bakın Black Mirror senaristleri şu an biliyorum yeni bölümler için bir arayıştasınız. Bizi bir değerlendirin.
Biz bir oynayalım orada ya.
Bizi bir değerli. Senaryo bizden çıksın, onlar oynasın, oyuncuları seçsinler yani.
Ben oynayayım, bana para ödeyin. Senaryo çok önemli.
Senaryo bak, teyze, bir tane teyze, Türk teyze. Tamam mı? SSK ilaç basacak. Ama kimyasalların bir tanesi eksik. O kimyasalın birini buluyor ama evde yapıyor 3D printer'la falan.
Black Mirror'da teyzenin gidip komşusunu öldürüp kimyasalı çalması lazım. Onun biliyorsun belli bir seyreden sonra şey ona bak. Şimdi kimyasalı ihtiyacı var ama birisinin kafasını ezmeden onu alamıyor. Yani öyle bir durum.
Teyzenin geçim derdi olacak bir de. Pazara çıkacak. Pazardayken evet. Elektronları yetmeyecek mesela.
Kol böbrek falan satacak orada.
Biz bunu geliştireceğiz, düşünmeye başladık.
Biraz bir başladı mekanik. Belki de Türk kopyasını yaparız abi.
Ne olabilir?
Daha iyi biliyorsun.
Black Mirror.
Kopyalıyorsun gittiği yere kadar. Yaz dizisi olarak çıkarsak kesin tutar.
Hatta Karadeniz dizisi yapalım, Black Mirror olsun adı da.
Olsun de Fox'ta oynayalım. Ben hep söylüyorum. Fox'ta oynayan dizilerin şansı çok yüksek oluyor abi. İzlemeyen insanlar var ama devam ediyor.
Olabilir.
Yani gençlik dizisi gibi.
TRT yapalım bence. TRT memur zihniyeti. Maaşlar da garanti yatar.
Black Mirror ismini ne koyacağız?
Dedim ya işte Karadeniz'de geçsin. Kel Karadeniz ayna. Uşağı, Black Mirror
bak,
olsun.
Bak Kel Ayna tarzında olabilir.
Niye biz kel değiliz değil mi? İkimiz de keliz, aynaya mı
bakıyoruz? İğrenç ol. Devam edelim ya. Evet, devam
PlayStation
edelim.
Now diye bir sistem var. Ülkemizde de hizmete girmesini beklediğimiz bir sistem. Henüz girmedi ama yakın zamanda girecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü yeni bir sistem eklenmiş. Sisteme yeni bir özellik eklenmiş. PlayStation Now'un esprisi şu arkadaşlar. Normalde PlayStation Now'da oyunlarınızı stream ederek oynayabiliyorsunuz. İşte Bloodborne'u var, Heavy Rain'i var, efendim söyleyeyim bilmem nesi var falan. Bu arada PC'de de yapabiliyorsunuz bunu. Yani PC'de de bayağı bu sisteme üye olup oynayabiliyorsun PlayStation 4 oyunlarını. God of War falan gelmedi daha ama gelecektir elbet bir gün ilerleyen zamanlarda. Şimdi normalde bu sistem stream ederek oynandığı için çok sağlıklı olmayabiliyor. İnternet altyapın kuvvetli değilse ve stabil çalışmıyorsa. Neden? Stream ederek oynuyorsun çünkü. Fakat artık indirme seçeneği gelmiş. PC'de değil bu arada. PC öyle bir şey yok. Yani indirip PC'de oynayamıyorsunuz. PC'de hep stream yapılacak. Ama PlayStation 4 sisteminde eğer PS Now üyeliğiniz varsa oyunları artık indirebiliyorsunuz. Yani Game Xbox'ın Game Pass sistemine dönmeye evet. başlamış ki zaten bunu söylüyorduk. Böyle olması lazım yani. Stream ederek olmaz. Şu devirde olacak iş değil bu. Bazı PlayStation 4 ve bazı PlayStation 2 oyunlarını indirip oynama şansınız var artık. Bu açıdan eğer ülkemize gelirse büyük bir alternatif olabilir Xbox'ın Game Pass'ine. Fiyatlandırmasıyla falan daha böyle
cazip. Büyük bir alternatif dediğin tek yani en baba alternatif olur. Çünkü çoğu kişi PlayStation kullandığı için kullanmaya
başlayacak. Aslında şunu demek istedim. Oyun almaya büyük bir alternatif olabilir. Yani oyun almak yerine bu tarz sistemlere gene geçilebilir. Şundan dolayı abiler baktığınız zaman bayağı eksklüzif oyun var çünkü. Yani
var PlayStation'ın var. Kendine çok güzel oyunlar var orada.
Bir de PlayStation Xbox'tan yana şansı şu. Xbox'ın kendi markaları çok kuvvetli değil. Yani Game Pass sisteminin zayıf olmasının sebebi
abi,
o.
Forza. Bir tek Forza var.
Forza çok iyi. Ama evet Forza. Bir de yarış oyunu biraz daha niş bir kitle. Yani genel kitleye hitap eden şeyler yok
abi
içerisinde.
Yani Spider-Man gibi değil ki yani. Anlatabiliyor muyum?
Şimdi mesela God of War da yoktu ama daha yeni çıktı. Belki 2 sene sonra olacak. Bloodborne mesela düşün PlayStation 4'ün hiç yok. Bir aldın. Heavy Rain'i var. Beyond Two Souls var. Yani hani remaster versiyonlarından evet. bahsediyorum. Uncharted var mı hatırlamıyorum ama olması lazım. İşte Bloodborne'u var. Bilmem var. Yani hazır bir sistem. God of War'ların işte remasterları falan var. Yani güzel bir PlayStation ekskluzivine doyuyorsun bu sistemle birlikte. İnşallah gelir yakın zamanda ülkemize.
Gelsin zaten. Bu haliyle gelebilir ya. Gelsin mutlaka.
İşte yok, bayağıdır yok yani. Yok, çok kısıtlı evet. ülkelerde var. Evet, en başta Steam var diye yok diye düşünüyorduk ama bu eklendiğine göre artık bir sebep görmüyorum ben olmaması
gelebilir
için.
Gelebilir gerçekten de.
Fiyatlandırma yapılsın.
Şimdi DNA analizi, DNA ile işte bazı hastalıkların bulunması, kökeninizin bulunması zaten bunlar yapılan bir şeydi. Hatta Amerika'da Ancestry DNA diye bir şirket var. Senin kökenini buluyor. Nereden geldin? Diyor ki senin işte anne tarafın
İzlandın,
Afrika'dan gelmiş. Evet, baba tarafın Avrupa'nın burasından gelmiş.
Ben İzlanda dedim, sen Afrika'da dedin. İki uç yani, bu kadar olabilir.
Yani birleşmişler, sen çıkmışsın ortaya falan tarzında bir analizler yapabiliyor. Böyle bir servis var. Kökenini bulmak için kullanılan bir servis. Şimdi Spotify ile birlikte işbirlikleriyle gitmişler. $100 veriyorsun servise. Sana bir kit yolluyorlar. Tükürük analizi için tükürüğünü örnekleyip şirkete geri koyuyorsun. İçine tükürüp geri gönderiyorsun. Kısacası böyle.
Niye?
Tükürüğünden DNA analiz ediyorlar abi.
Okay.
Senin kökenine kadar buluyorlar olayı. Sonra bunu internete yüklüyorlar. Sen de Spotify kimliğinle işliyorsun. Senin DNA'na uygun müzik öneriyor abi.
Ya saçma sapan ya. Ne alakası var ya?
Olay şeymiş aslında. Mesela senin kökenler şey çıktı. Afrika müzikleri çalmaya başlıyor.
Ne saçma ki?
Yani böyle bir şey var. Adamlar da şey demişler. Bizim yorumlar çok güzeldi gerçekten. Ulan bilimi bile bunu alet ettiniz ama insanlar ancak böyle bu konulardan haberdar olabiliyor. İşte Spotify üyeleri belki en azından şey yapar diye. Haberdar olurlar bu konuda diye. Yalnız şirkete bak, dünyanın genel haritasını çıkartıp Amerika'da tutuyorsun.
Ya evet, hani baya
şey değil lan, parmak izi falan değil.
DNA
genel haritasını çıkartıyorsun.
Ha, DNA mı istiyorsun? Tabii ki de. Müzik dinlemek için alın.
Ve müzik dinlemeyi indirgemiş adam bunu.
Benim bilmiyorum, belki kullanıcıların baktığı açı pozitif bir açı olabilir. Hani insanların haberdar olması, insanların ne kadar haberdar olmasına gerek var onu da bilmiyorum bu konuyla alakalı da. Tabii olumlu bir şey, haberdar olsunlar yani.
Ama hep bir fantezi vardı. Adam bir virüs geliştirecek, sadece o topluluğun gen özelliklerine özel atacak abi. Sadece o topluluk ölüyor.
Şey olacak, aynen.
Temiz.
Yapacak bir şey yok yani.
Temiz bir de ha. Şey yapmıyor, mesela taşmıyor. Dışarı taşmıyor hiç.
%1 Hırvat kanın var diye yaşıyorsun mesela.
Aynen
falan.
Ha.
Oh be, iyi ki Hırvatistan'da akrabalığımız var.
Gerçekten de Bulgaristan'dan gelmişiz falan.
Ben de bir şeyden haberde almıştım. Bir ara video vardı ya, DNA'nızı tespit ediyordu. Hatta kuzen çıkmıştı, iki kişi falan böyle. Hani böyle bir entertainment videosu yapılmıştı. YouTube'da var.
Evler miydi? Yok değildi.
Yok, o değil.
O ayrıydı, o kardeş olanlar. Şey. Ondan İngiliz Sun gazetesine çıkan haberler. Yok, evlendiler ama kardeş çıktılar.
Yok, o değil benim dediğim. Böyle bir odaya topluyorlar işte. Yüzde kaç işte Almansın bilmem nesin falan diye söylüyorlar sana DNA'nda falan. Şaşırıyor hatta. Bir tane ırkçı adam var mesela. Irkçı olduğu konu hakkında oranın vatandaşı çıkıyor. Atıyorum adam. İtalyan ırkçısı, sallıyorum yani. İtalyan vatandaşı çıkıyor falan.
Hitler gibi işte. O da biliyorsun saf Alman değil.
Yani. Neyse, Hitler'i karıştırmayalım şimdi.
Hep de Hitler diyorum yalnız. Sürekli böyle bir anahtar kelime geçiyor arada.
Hayır, sen çok sakıcı ol. Bak, bir videoda için çok fazla ekstrem şey söylüyorsun. 3
kere falan oldu herhalde değil mi?
Yani DNA. Ben merak ediyorum. Ya yüzde kaç şeyim? Sadece merak ediyorum. Yani öğrenmesem de hayatta göçüp gittiğim zaman çok aklımda kalmaz ama.
Eğer bu firma bize sponsor olmak isterse, izleyen bilim adamları mutlaka.
Biz tüküreceğiz. Hatta ben ekrana tükürüyorum. Siz orada.
Abi git gide programı şeyi değişmeye başladı yalnız kıvamı. Dikkat et.
Süre uzadıkça kafa yanmaya başlıyor.
Abi 10 nanometre Ice Lake işlemciler 2020'ye sarkabilirmiş Intel tarafında. Intel tarafında bir türlü üretim sürecini rafine etme konusunda sıkıntılar var. Düşüremiyor adamlar. 10 nanometre işlemcileri 2018 diyorlardı. 2019 ertelediler, şimdi 2020 diyorlar. Bakalım, göreceğiz. Bir sonraki seride yine Coffee Lake R isimli 14 nanometre sürecinde 5. kez rafine edilmiş işlemcilerle karşılaşabilirmişiz. Zaten Intel listelerinde bir oynaklık var. AMD listelerinde hızlı bir yükseliş var bundan dolayı. AMD 7 nanometre işlemci ve ekran kartlarıyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Oldukça önemli gelişmeler bunlar donanım dünyası açısından.
Her hafta yalnız AMD'nin bir hisse yükselişine değiniyoruz.
Bu arada AMD sponsor değil uzun zamandır da, ben introdan çıkartmadım adamları. Belki ileride olurlar, görüp hani bak Mesut bizi kırmadı.
Peşin alama onların parasını.
Devam ediyor filan tarzında böyle şey yaparak öyle. Ya bu arada şunu söyleyeceğim Enis'ciğim filan diye. Evet. Yok ya, haberler bitti bu kadar.
EDS ile ilgili bir şey söyleyecektin.
Ha, EDS, teşekkürler hatırlattığın için. Şimdi biz EDS sistemler hakkında ne dedik? Çok plak okunmuyor.
Evet.
Cezalar kesilemiyor filan dedik.
Bir de bir görevli memur orada hani bakıyor, evet, kesiyor
şimdi
cezayı falan.
Şimdi o sistemi geliştiren arkadaşlardan bir tanesi, yazılımını veren, o şirketle çalışan isimlerden KC32.
Hani şey, kod adını söylüyor.
Yazmış bana uzun uzun sağ olsun. Demiş ki o her sistemin başında bir polis memuru oturuyor.
Tamam. Otomatik, orası doğru,
evet, otomatik oraya değil sistemler. Ama senin dediğin gibi plakaların okunmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bu insanlar yetişemiyorlar sadece. Yani memur sayısında yetersizlik var.
O kadar, bence çok fazla kural ihlali var. Ondan dolayı
yani yetmiyorlarmış. Şimdi bir de kamera başına kazanç oldukça da yüksekmiş devletin kazancı. Oldukça fazla ceza kesiliyormuş. Aynı zamanda buraya polis memurunun koyulmasındaki sebep de durumu analiz ediyorlarmış. Acaba sen zorunluluktan mı girdin? o çizgiye, kameranın çizgisine. Mesela ambulans yol veriyordu.
Evet.
Arkada büyük itfaiye aracı vardı, geçemiyordu da oraya mı sapmak zorunda kaldın? Kısa süreli bir bekleme yaptın, geri mi döndün? Yani orayı kullanmıyordun uzun süreli. Gibi gibi şeyleri değerlendirip ona göre ceza kesiyorlarmış ki artık son çıkan haberlerde de gördüğümüz kadarıyla mesela EDS kamerasına yakalandın, elinde de cep telefonu var. Devam ediyorsun yürürken. Cep telefonu kullandığın, emniyet kemeri takmadığın için de ekstra cezalar kesebilecekler.
Evet, onu gördüm ben.
Onu polis değerlendiriyor. Yapay zekaya bırakılmamış bu durum. O yüzden de gecikiyormuş süreç. Yani bir memurun yeterliliği azalıyormuş.
İnsan gücü delgisi.
4 kameraya bir memur falan düşüyormuş. Öyle. Yani memur sayısını niye arttırmıyorlar hazır gelir varken onu da bilmiyorum. Yani o kısmını tabii ki benim artık buradan yorum yapmam çok zor. İşin başında olan insanların
bilgisi dahilindedir. Bir memur, ben de söyleyeyim, sırf o kameranın başında dursa herhalde bir ayda 1000 memurun maaşını çıkartır o cezalarla.
Büyük ihtimalle çıkartır ve çıkartması da lazım. Sonuçta ceza keserken bu adamlar haksız iş yapmıyorlar.
Bak, tabii canım.
Haksızlığı önlemek için orada duruyorlar, izliyorlar. Ve bu kestikleri cezalara toplumun düzene girmesi senin benim daha huzurlu bir şekilde yaşamamıza neden.
Benim bilmediğim bir şey var. Bu konuda üzgünüm de niye bu yaşa kadar bunu bilmiyorum diye. Ama burada bir sorayım, belki sen biliyorsundur. Diyelim ki acil bir şey oldu. Kanamalı bir durum var. Ambulans beklemek istemedin. Araban var, atladın gittin.
Abi cezayı yersin onda. Onu analiz edemez. Çünkü sen dörtleri yakıp gidiyorsun.
Emniyet şeridinden basıp gidiyorsun.
Yani. Zaten o zaman da yapacak bir şey yok. Sadece
ya
orada...
Bunu mesela raporunu alıp bakın şundan dolayı
onu
gittim diye
itiraz edebilirsin.
Mahkemeye edebilirsin.
Evet, mahkemeye edebilirsin.
Kanunen, hani kanunen korunduğun bir durum. Onu merak. Çünkü kanunu varsa itiraz edebilirsin. Yoksa sabah kadar itiraz et.
Onun aciliyetini bilmiyorum ama itiraz edebilirsin. Orada hakimin tamamen o günkü ruh sağlığına ve şeyine kaldın. Seninle ilgilenmesine ya, kaldın yani.
Tabii sağlık durumu olduktan sonra kim takar cezayı, o ayrı bir şey. Herkes
öyle bir şey değil artık. Sistem değişti. Eskiden bir tane EDS cezası yediğinde belli bir süre o EDS cezalarını yemiyordun diye biliyorum. Şimdi geçtiğin her kamera başına EDS cezası ödeyeceksin. Şey de diyebilirsin. Keşke ölseydim hani.
Ulan bilseydim çarpardım arabayken gitmez. 5000 liraymışım değil mi böyle?
Ya da böyle şey kurtardın kişiye dönüp abi keşke ölseydim. Sana şey diyormuş adam, abi Allah razı olsun hayatımı kurtardın.
Senin Allah belanı verecek bak.
Çünkü trafik cezasında ben itiraz ederken orada memur bana şey demişti. Bence sen öde bunu önce, öyle itiraz et. Çünkü dedi itiraz süresince o senin değerlendirme sürecinde faiz işleyecek, indirimi de kaçıracaksın. Eğer kabul edilmezse ver et yersen de faizi ve indirimsiz haliyle ödemen gerekecek dedi. Ben hemen gidip ödedim.
Hiç konuşma boşuna.
Red yedim zaten. Dedim ki iyi ki ödemişim yani. Şimdi düşünsene, şimdi 10 bin lira falan bir cezaydın. Onun bir üstünlüğü var mı bilmiyorum ama yani önce bir ödeyeceksin diyor. Abi onu ödeyebilmek için önce bir paran olması 10 lazım.
10 bin lira ceza ne abi, ne yaptın ya?
Ya işte her geçtiğin EDS kamerasından yersen cezayı.
Bayağı katlana, sen katlana dünyanın gider. En şanssız insanı falansın. Bak memur olsam ekran başında oturan acırım yani adama. Düşünsene 100, 200, 300 oğlum bu 10 bine gidiyor diye.
Çok vardır bir sıkıntı. Şey bilmiyorum ya. Onu da bilen var bu sefer. Adam yıldım sizin cahilinize.
Maksimum günde kaç ceza yeriz falan diye. Adam bize, bence bize telefonla bağlansın. Biz burada canlı canlı soralım bu işi çözelim.
Güzel emniyete götürüyorlarmış tamam mı böyle.
Bunlar açık arıyor galiba.
Böyle, ellerde böyle kelepçeyle.
Arkadaşlar trafikte
aldat... Biz size anlatalım gençler diyormuş.
Sizin dördünüz de koçum hayırdır diye. Trafikte nasıl kuralları çiğneyebiliriz? Uzmanına soruyoruz. EDS'den
hangi
kaçma yolları.
Hangi kameralar çalışmıyor bir de.
Ama başlık nasıl? EDS'den trafikten kaçma yolları. EDS'den kaçma yolları. İstanbul'da uf deli izlenir video. Milyonu var.
Abi benim başıma sadece son şeyde gelen. Bak elim ayağım kesildi onda, titredi yani. Bu otobandan şeye, Kartal yönüne doğru sapacağım. O bir kesişim var. Koz yatağından ayrılıyorsun. Çok kısa bir yerde böyle. Trafik kilitlendi. Bak inan yani burada atmasyonum yok. Bir 20 metre gidip gitmiyorsun, emniyete girdim şöyle. Hani dedim ki ya trafik kilitlendi çünkü ben sapacağım gideceğim, orası bomboş. Dönemeç bomboş ha, yani.
Emniyetten köşeye gireceğim.
Köşeye yani. Gireceğim yani. Benim trafiğe bir daha katılmak gibi bir şeyim yok. Bir de işgal de etmiyorum bir 20 metre falan. Abi bir girdim ben. Polis çevirme yapıyor emniyete giren herkesi orada. Yarımdan geçip gidenler çevirmiş. Abi o kadar fazla adam çevirmişler ki.
Seni çeviremedim.
Ben geçtim gittim. Ama yemin ederim yani o stresimi düşün yani orada, yani orada ceza yesen var ya.
Abi girme işte.
Abi ben bir daha girmiyorum zaten, bekliyorum orada. Yanından geçiyor adamlar, bekliyorum, yapacak bir şey yok. Birkaç kez daha başıma geldi, yine kilitlendik orada. Ya böyle ama bir tedirginlik yok ya.
En acısı o değil mi yani, 10 metre sonra hani ve trafikle hiçbir alakası yok. Dönüp gideceğim birazdan ama mecburen bekliyorsun trafikte.
Ben arabayı sıfır aldım 2014. Teslim aldım ya. Sıfır, gıcır gıcır duruyor. Benzincisi falan para ister ya. Biliyorsun onda şey, patronun arabası falan dedim, bir de öyle de adi bir adamım yani. Bir 10 lira 20 lira şey vermiyorum adama. Abi dedim ki patronun arabası, ben inan para vermedim. Bindim
öyle
arabaya.
Bir adet mi var, ben onu bilmiyordum.
Abi benzinci falan para istiyor ya garip grup.
Yeni arabadan mı?
Evet ya.
Niye?
Bilmiyorum. Onların öyle bir huyu varmış, sıfır hayırlı olsun abi falan diye gelip
anlayamadım böyle. Anlayamadım şeylerden bir tane. Bir de düğünde makas kesmiyor, anlamıyorum. Ben kesiyor, ben keserim yani.
Ya işte ben sevmediğim bir şey vermedim ben de. Gidiyorum. Tam böyle yine bu Bostancı istikametini de bilir arkadaşlar. Orada da böyle bir katılımda emniyet evet, şeridi var. Arada iki yolu ayıran evet, abi. Yol vermiyor adamlar. Sinyal verdim. Yol vermiyorlar. Mecbur şeyde bir süre gitmek zorunda kaldım emniyette. Yol vermiyor adam çünkü yani.
Katılamıyorsun.
Katılamıyorum yani. Bir türlü yola. Tam böyle çektim. Müziği de açmışım. Bluetooth'tan ilk defa arabamda Bluetooth'tan müzik dinleyebiliyorum. Sos bam bam bam vuruyor. Seat Mio'nun ses sistemi o aracın fiyatına göre iyidir yani. Bas bas vuruyor böyle filan. Abi pau et tamam mı? Bir komiser böyle uzanmış. Araçta şey yok yalnız. Üste çakar yok. Belli arkada emniyet müdürü falan var. Ha. İndir camı indir dedi tamam mı? İndirdim şeyi bulamadım heyecanla. Elim ayağım yine ben şey
müzik kapatıyorum.
Das das das vuruyor tamam mı? İndirdim zar zor kapattım abi ben. Dedi arabayı yeni almışsın dedi. Maşallah dedi tamam mı? Evet dedim komiserim şey. Dedi görmüyor musun dedi. Emniyetten gidiyorsun. Arkandan geliyoruz. Dedim kusura bakmayın vallahi görmedim dedim. Tamam dedi evine gelir ceza orada görürsün dedi. Bastı gitti. Dedim keşke o benzinciye parayı verseydim. Herhalde ağlı tuttu falan diye düşündü tamam mı?
Değil mi?
Sonra bekledim bekledim gelmedi. Allah razı olsun emniyet müdürü anlamış herhalde ya.
Sen de ama o şey bende ne oldu ben sana söyleyeyim. Bunu da anlatmam lazım. Mikrofon yerinde duruyor mu?
Duruyor duruyor bir sıkıntı yok.
Gözün takılıyor çünkü mikrofona deminden beri. Ya göğüslerime bakıyorsun ya mikrofona bakıyorsun anlamadım çünkü.
Yok öyle mi duruyor ki sürtüyor mu kazan diye merak ediyorum. Çünkü gıcır gıcır ses gider.
He. Neyse artık geçti sürtüyor. Program bitti. Abi aynısı bende de oldu. Şimdi gece vakti gidiyoruz ama bende Tofaş var. Tofaş Şahin var. İlk acemilik zamanlarım böyle kullanıyorum falan. Arabayı da bilmiyorum.
Dedemle... Zaten minnisin direkt olarak değil mi?
Yani. Tabii Tofaş Şahin. Ama artık Tofaşları çevirmiyorlar. Artık lüks arabaları çeviriyorlar. Zaten ben hırsızların durumunun Türkiye'de gidince daha iyi olduğunu öyle anladım. Eskiden mesela Tofaşlar çeviriyorlar. Şimdi bakalım.
Mercedes... Abi müthiş var. Bütün lüks arabalar kenarda.
Hep lüks araba. Biz mesela hiç Tofaş falan çevirmiyorlar. Neyse bir HGS yoluna mı katılacağım? Bir yere yani şehirler arası bir olduğum bir yerde olabilirim. Gidiyorum abi. Şimdi çevirme var tamam mı? Ve polis hani bana da el yaptı. Işığı açman lazım. Hani klasiktir ya.
Görecek işte. Seni.
Abi şimdi ışık bir de arabanın ruhsatı falan var mı bilmiyorum arabada. Hani almışım gitmişim. Yani ruhsat falan inşallah vardır diyorum. Bir onun telaşı kapladı. Muayene İstanbul ruhsatı var mı falan. Hiçbir şey bilmiyorum araba hakkında. Emanet araba çünkü. Şimdi tırsmaya başladım çevirme olunca. Ulan başımıza iş açmayalım şimdi emanet arabadan açmadım falan diye. Daha dandik olan kısmı şu ışığı nasıl açacağımı bilmiyorum. Yukarı basıyorum, aşağı basıyorum. Lan ışık açılmıyor. Tamam mı? Hiç de bakmıyorsun ki.
Cep telefonun ışığını açsaydın suratına.
Abi ne yapıyorsun? Kapıyı açtım giderken. Otomatik geliyor kapıyı açınca. Ya ben memur olsam derim ki ulan bu adam arabayı çalmış. Araba hakkında hiçbir fikri yok.
Kaçmaya çalışıyor bir tane.
Kapıyı açtım böyle gidiyorum. Yani iyi akşamlar memur bey. Anladı adam da bulamadım. Kusura bakmayın. Yani bilmiyorum nereden açacağım falan diye. Sonra ehliyet ruhsat ehliyeti sordu. Ruhsatı buldum falan. Detaylı bakmadı ama öyle hani.
Geç geç diyor. Seninle mi uğraşacağım diyor. Anlıyor senin safraz bir şey olduğunu zaten orada.
Çünkü öyle mi? Diye gezen bir tip yani ne olacak? Bir de temiz yüzlüyüm hani Allah razı olsun böyle gidiyorum.
O çevirmede en korktuğum şey abi adamın yani benim bazen oluyor öyle bir şeyde kenara geç demesi benim duymamam. Hani.
Ha değil mi? Basıp kaçmış gibi
onun
oluyorsun.
Onun için olabildiğince yavaşlıyorum. Sürekli gidene kadar polisle göz göze geliyorum böyle. Ya polis de sıkılır. Ya yapan var bana. Ya geç git tamam işte yani.
Ha, gel konuşma aynen. Daha fazla.
Bir tanesinde de yine bav diye sesi duydum abi. Kenara çektim. Sana demedim. Devam et bağırıyor polis arkadan.
Ben gel çekeyim memur bey.
Abi nasıl bir adamsan potansiyel suçlu muyum neyim? Hani kesin beni çevirecekler.
Abi şey korkusu var ya işte hani. Yanlışta suçlu muamelesi görmeyeyim korkusu. O çok fazla var mesela insanlarda.
Abi nasıl bir şey? Dürüst adam da niye böyle bir şey olur? Ya
şey
bilmiyorum.
Var. Bak benim var mesela.
Bir şey anlamadım içimde.
Abi GBT'de de oluyor bende. Şimdi ben mesela herhangi bir çok şükür bir sabıkam yok. Bir sıkıntım yok. Bir şeyim yok. Ya sabaha kadar GBT verebilirim. Problem değil ama. Şimdi hep şeyi kestiriyorum. Bakmak mı lazım? Bakmamak mı lazım? Bir metroda GBT kontrol oluyor mesela. Gözüne baksam mı yoksa gözümü kaçırır?
Abi ben suratına bakıyorum. Çağırırsa hani hemen gideyim yanına diye. Şey istemiyorum çünkü kulaklık falan oluyor bende bazen. Şey duydum bir tanesi diye. Beşiktaş'ta olmuştu ya, hatırlıyor musun?
Ne o?
Dur ihtarına uymayan genç vuruldu diye. Kulaklık takılıymış adamda abi.
Harbi mi?
Yani suçu da yok. Yani... Çok korkuyorum. Olmayacak iş değil abi şimdi. Gerilimli
ben
bir yer.
Ben kulaklıkla geziyorum.
Gerilimli bir yer. Görmemişler kulaklığını. Akşam vakti. Ve şey var hani tehlikeli bir şeyden dolayı halkın içinde mi ne bir şey olmuş. Genci söylemişler. Yoksa polis herhalde sokakta her kulaklıklı işe yapmaya kalksa zaten.
Yanlış bir yönlendirme olmuş.
Yanlış yani. Bir yönlendirmeyle şüpheleniyorlar. Dur diyorlar durmuyor. Hani onu duyunca.
Ama koşuyordur demek ki. Çünkü koşar yakalarsın adamı yani.
Abi ne bileyim.
Yürüyen adam da elleri cebinde.
Çanta manta varsa belki de şey düşündüler abi. Yakınına gidip yakalarsam hani.
Ben mevzu bilmediğim için şu an yeni duydum yani.
Öyle duydum ben de onu bilmiyorum. Yani insan korkuyor işte.
Neyse ya aman.
Ama korktuk biz.
Hakikaten ya biz bayağı var ya biz artık iki korkak çıkmayalım devamlı burada kalalım Mesut Bey sen de burada yaşayalım.
Nasıl paranoyadır abi bu değişik bir hal almış.
Bir şeyler olacak bir şeyler olacak.
Aynen ha.
Ya benim dediğim bu GBT geyiğine söylüyorum tabii canım. Yoksa her sefere geçerken baksan bakmasan mı diye bir şey oluyor
hep
sadece.
Hep bakıyor.
Aslında çok büyük suçlarım varmış değil mi böyle. Meğer ben bir...
Sen temiz kağıdı da getirmedin biz başlarken programa.
Yeraltı dünyası şeyiymişim ben. İmparatoruymuşum falan.
Bir getiriyorsun 8 sayfa.
Ama psikopat gibi ikisi bire çıkıyorum falan böyle. Neden bilmiyorum.
Bir gün ne zaman kızıp da Mesut'u keseceğim diye böyle. Değil mi? Biz racon kesmeyiz Mesut'un falan diye böyle.
Gizli kimliğim bu. Delikanlı ayağın denk alacaksın.
Evet arkadaşlar. Bir ikisi birinden sonuna geldik. Programda teknoloji ve bilimin dışına bayağı bir çıktık ya. Değil mi?
Ya şimdi kapatıyor musun? Kapatmıyor. Fake atıp durma yani.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.